Evet, bu gece evrenin ve insanın yaratılışını konuşacağız. Hala evrenin yaratılışında en geçerli teori Big Bang mi ve insanın yaratılışında da Adem'le Havva'dan mı geldik? Yoksa şu anda bütün canlıların benzer hücresel özelliklerini taşıyan ortak atadan mı geldik? İşte bu sorulara cevap arayacağız. Konuklarımız yine geçen haftaki gibi aynı isimler. Doçent Doktor Caner Tahsaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi ve ikinci konuğumuz ise Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi. Her ikinize de hoş geldiniz diyorum. Ve ilk önce bu Big Bang'le, yani ilk önce evrenin yaratılışına girelim, sonra insanla devam edelim. Hocam size sorayım, evrenin yaratılışında hala en geçerli teori Big Bang mi? Bir değişiklik yok mu?
Bir değişiklik yok. Sadece Big Bang'in içindeki detaylar tartışılıyor. Mesela işte başlangıçtaki genişleme enflasyonist hızlı bir genişleme miydi, değil miydi? Yoksa yavaş düzenli bir şekilde mi genişledi gibi bazı kısımlar, mesela bu tarz detaylar tartışılıyor. Fakat Big Bang'i bilmeyen seyircilerimiz için, evet, önceden Big Bang teorisinin ne olduğunu istiyorsanız kısaca anlatalım. Big Bang teorisi bu evrenin 13,7 milyar yıl önce yaratıldığını söyleyen bir teori. Tabii ki bu 13,7 milyar yıl daha sonra anlaşılmış bir şey. Bu teorinin söylediğine göre başlangıçta her şey çok küçük bir noktada bütün bu evren. Yani bir fındık kadar diyebileceğimiz kabaca mecazi olarak bir noktada bütün şu andaki evrende gördüğümüz ham madde. Ve orası çok sıcak ve çok yoğun. Düşün, bu evrenin bütün maddesi, bütün enerjisi orada duruyor. Ve genişleyerek o tek bir nokta açılıyor. Bu genişlemenin etkisiyle sürekli sıcaklık ve yoğunluk düşüyor bu teoriye göre. Ve bu genişlemenin içerisinde evrendeki bütün süreçler aşama aşama oluşuyor. İlk dönem yıldızlar oluşuyor mesela daha önce. Ve bu ilk dönem yıldızların içerisinde yine belli atomlar oluşuyor. O ilk dönem yıldızlar ölüyor. O ilk dönem yıldızların ölümünün üzerine ikinci dönemde yıldızlar ortaya çıkıyor. İkinci dönem yıldızların yine içindeki o fırınlarda karbon, oksijen gibi bizim için çok temel olan birçok atom ortaya çıkıyor. Sonra onlar ölüyor. Sonra bu ölen yıldızların çöplüğü üzerinde adeta bizim güneş sistemimiz ortaya çıkıyor. Ve bizim güneş sistemimizin içinde işte dünyamız ortaya çıkıyor. Ve dünyamızın içinde de aşamalı süreçler var. Mesela daha başlangıçta meteor yağmuru falan var. Atmosfer zamanla oluşuyor. Daha sonra ilerleyen süreçlerde oksijen açığa çıkıyor. Ve böyle canlılığın oluşması için müsait bir ortam ortaya geliyor. Bizim yani şu andaki herhangi bir şeyi, mesela şurada bir su var veya şurada bir parmağımız var. Bunun herhangi birini açıklamaya kalksak başlangıçtaki o bütün Big Bang sürecine atıf yapmamız lazım. Çünkü Big Bang'in başlangıcındaki patlamada hidrojenin büyük kısmı ortaya çıkıyor. İşte o hidrojen olmasa bu sudaki H2O, o hidrojen oluşmaz. Veya vücudumuzun çoğu da yine o H2O sudan oluşuyor, o oluşmaz. O Big Bang başlangıcın patlamasında ortaya çıkmasa. Yıldızların içerisindeki süreçte oksijen açığa çıkmasa açığa çıkmaz. Yani şuradaki herhangi bir şeyi, şu kağıdı, suyu veya herhangi bir parmağımı tarif etmeye kalksanız bütün o süreçle beraber tarif etmeniz gerekiyor. Yani bu süreç sadece evrenin geçmişinin hikayesi değil. Bizim kendi varlığımızın, kullandığımız kağıdın, şurada duran suyun da bir hikayesi. Bunun bir tarihçesi ve bütün burada olanlar çok ince detayların gözetilmesiyle, çok hassas ayarların gözetilmesiyle oluşturulmuş süreçler. Bunlar sayesinde biz şu anda konuşabiliyoruz. Bunlar sayesinde denizin altında o kadar canlılar var, kuşlar var. Böyle müthiş bir canlılar alemi var. Ondan bu sürecin hikayesi bizim için çok önemli. Yani o aslında tabii Big Bang teorisi astronominin, fiziğin daha çok ilgi alanında. Fakat biyolojinin ve kimyanın ortaya çıkması da tabii ki bu süreçlerde olanlarla ilişkili. Onu da unutmamamız lazım. Yani her şey ince bir şekilde birbirine bağlanmış vaziyette. Çok mükemmel bir şekilde. Bu buradaki bilimsel tablo. Bu bilimsel tabloya tabii baktığımda ben felsefeci olarak birçok felsefi argümanıma da ilham kaynağı, zemin olan bir tablo bu tablo. Diğer taraftan bir dinsel duyguya baktığınız zaman burada Allah'ın sanatını görmeniz için, Allah'ın yaratışındaki mükemmellikleri anlamanız için de size müthiş veriler sunan, içinizdeki huşuyu, Allah'ın sanatına hayranlığınızı arttırmanız için imkanlar sunan da bir tablo bu aynı zamanda.
Doğru. Peki şimdi bakalım Kur'an ne diyor hocam, Emre hocam, size de soralım onu. Big Bang'i doğrulayan ayetler var mı örneğin?
Kur'an-ı Kerim'de öncelikli olarak yerlerin ve göklerin yaratılışında aklını işletebilen insanlar için apaçık ayetler, deliller olduğu ifade ediliyor. Bu aslında bizim dikkatlerimizi evrene çevirmemize yol açan ayetler, bu tip ayetler. Evrenin yaratılışıyla ilgili çeşitli ayetler var şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de. Öncelikli olarak mesela Enbiya suresinde şu şekilde ifade, Zariyat suresinde şu şekilde ifade ediliyor. Sürekli genişleyen bir evrende yaşadığımızı ifade ediyor Big Bang teorisi. Ve evreni göğü kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz şeklinde bir ifade yer alıyor Zariyat suresinde. Şimdi tabii biz tarihe baktığımızda işte Aristo'dan, Batlamyus'tan, işte Galileo ve Newton'a gelen süreçte ya sınırlı sonlu ya da sonsuz bir evren modelinin tahmin edildiğini görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim aslında Big Bang teorisiyle de ortaya konulduğu şekliyle dinamik ve genişleyen bir evren modelini ortaya koyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim ortaya koymuş olduğu bu yaklaşım günümüzde modern bilim tarafından tasdik edilmiş oluyor. Yani bu tarih boyunca çok tartışılmış bir konudur. Evren nasıl bir yapısı olduğu veya başlangıcı varsa başlangıcı nasıl gerçekleştiği ile ilgili sürekli genişleyen dinamik bir evren modelini Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor ve evrenin genişlediğini ifade ediyor bize bu ayetle. Yine bununla birlikte Enbiya suresinde tek bir noktadan başlayan maceramıza dikkat çekiyor adeta ki Caner hocamın açıkladığı gibi Big Bang teorisinde de dikkat ederseniz tek bir açılmadan veya bir patlamadan söz ediyor ve şu anda evrende gözlemlediğimiz her şeyin o potansiyel olarak o patlamanın içerisinde bulunduğunu ifade ediyor. Enbiya suresinde inkar edenler evren ve yer birbirle bitişikken onları ayırdığımızı her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı diye ifade ediyor. Yani yerlerin ve göklerin bitişikken birbirinden ayrıldığı, aynen Big Bang'te ifade edildiği gibi bir açılma veya bir patlama diye nasıl ifade ederseniz buna dikkat çekiliyor. Yine tek bir noktadan başlayan maceramız dedik ve yokluktan yaratılma. Aslında bu en hassas nokta. Çünkü Big Bang öncesinde ne vardı şeklinde sorular da sorabiliyor insanlar. Kur'an-ı Kerim evrenin yoktan var edildi. İbda diye bir ifade yer alıyor orada. Yani bu bir modele dayanmaksızın ya da bir örneği olmaksızın var edilmeyi ifade ediyor. Yani yokluğa karşılık geliyor ki bugün fizikçiler ve felsefeciler de aslında evrenin Big Bang öncesiyle ilgili konumunu tanımlamaya çalışırken bunu bir yokluk, bir hiçlik olarak ifade ediyorlar. Çünkü zaman yok, mekan yok. Zaman ve mekan olmadığı yerde herhangi fiziksel bir şeyden söz etmeniz de mümkün. Dolayısıyla Big Bang öncesi bir yokluk ve Kur'an-ı Kerim de bunu tasdikliyor aslında. Tabii şimdi bazen izleyicilerimizin de bir kısmının belki kafasında böyle bir soru oluşu olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil şeklinde yaklaşımlar oluyor insanların bir kısmında. Ama bakın bu sadece söylediğim 3 tane ayet bütün bilim tarihine bakın. Bu çok büyük iddiadır bunlar. Çünkü antik Yunan'da evrenin ezeli olduğu, maddenin ezeli olduğu ile ilgili düşünceler de vardır. Ama tarih boyunca tek tanrılı dinler sadece evrenin bir başlangıcı olduğunu ve bir sonu olacağını ifade etmişlerdir. Ve bu tip ayetlerle özellikle Kur'an-ı Kerim burada çok ayrıcalıklıdır kutsal metin açısından. Bu tip ayetlerle de günümüzde bilimin ulaştığı sonucu Kur'an birkaç cümleyle açıklamıştır. Yani dolayısıyla bizim burada Kur'an-ı Kerim'i siz işte inanç kitabıdır ya da bilim kitabıdır her nasıl konumlandırmak isterseniz konumlandırın ama bilimsel açıklamalar ve bilimsel meselelere duyarsız kalmamış veya uzak kalmamış bir kitap olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Ve dediğim gibi bilim tarihini incelediğinizde bütün iddiaları gözden geçirin. Hiçbir iddia gerek evrenin gerek yaşamın ortaya çıkışında Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu iddialar kadar günümüzde tasdiklenmemiştir, doğrulanmamıştır.
Burada tabii şeye de bir atıf yapmamızda fayda var. Big Bang teorisiyle ilgili önemli şeylerden biri. Klasik ateizme bakarsak, yani tarih boyunca ateistlerin en temel argümanlarına bakarsak, evrenin ezeli olduğu, yani her şeyin nihai açıklaması olduğu fikri çok güçlüdür. Bir evvelki programda da kısaca dikkat çekmiştim. Yani Kindi, Gazali gibi İslam düşüncesi içinde hudus deliliyle buna karşıt oldukça bana göre ileri düzeyde felsefi argümanlarla cevap verilmiş. Fakat Big Bang teorisi ve entropi yasası gibi bilimin bize 19. yüzyılda entropi yasası ve 20. yüzyılda Big Bang'le sunulan imkanla artık evrenin ezeli olamayacağı fikrini göstermek için bilimsel bir dayanağımız da olmuş oldu. O zaman yani kısaca olayı şöyle özetleyebiliriz. Yani tarihe baktığımızda bir, evren ya evren ezelidir ya Tanrı ezelidir. Birinci maddemiz. İkinci maddede şunu söyleyebiliriz. Evren başlangıcı vardır. Demek ki ezeli değildir. Üç, demek ki Tanrı ezelidir. Yani bu üç maddede argümanımızı kısaca özetleyebiliriz. Şimdi maddenin birinci argümanı, yani ya Tanrı ya evren ezelidir kısmı, felsefe tarihine baktığımızda aslında ateist, inanan felsefecilerin iddialarından karşımıza çıkan şey şu. Yani dinlerin iddiasına karşı çıkanların dediği şey, hayır Tanrı ezeli değil, evren ezelidir şeklinde olmuştu. Hatta agnostiklerin, yani bilinemezcilerin de dediği şey şudur. Ya Tanrı ya evren ezelidir, hangisini bilemiyoruz şeklinde olmuştur. Ama baktığımız zaman yine onlar dahi bu iki şık arasında kalınacağı şeklinde bir iddia ortaya atmışlardır. Kısacası bu birinci maddede söylediğimiz şey, ya Tanrı ya evren ezelidir, felsefe tarihine baktığımızda karşımıza çıkan iki alternatif ciddi anlamda. İkinci madde ise işte bu Big Bang teorisi, entropi yasası ve hudus delilinde gözüken delillerin toplamının desteklediği bir soru. Çünkü burada kritik madde bu ikinci maddenin doğru olup olmadığını göstermesi. Yani evrenin ezeli olmadığını gösterebilirseniz kritik madde. Niye? Çünkü üçüncü madde zaten otomatikman ortaya çıkıyor. Yani ya şudur ya budurdan bir tanesini olamayacağını, ya pozitif sayıdır ya negatif sayıdır diyorsunuz. Siz negatif sayı ve sıfır olamayacağını gösterebilirseniz de o zaman otomatikman pozitif sayı ortaya çıkmıyor. Yani bu da felsefede bir reductio et absurdum. Yani saçmalığa indirgeme dediğimiz metottur. Yani bir şeyin olamayacağını göstererek alternatifinin de bir şeyin olduğunu gösterebilirsin. Yani Big Bang'in böyle de bir önemi var. Artık konuştuğumuz evren sonsuz bir evren değil. Her şeyin nihai açıklaması içinde barındırmıyor. Bir başlangıcı var. Ha başlangıcı varsa o zaman onun da kendi dışında bir şeye, bir açıklamaya ihtiyacı olmuş oluyor. Onun her şeyin açıklamasını vermesinin mümkün olmadığı bir şey çıkıyor karşımıza. Ve diğer Kur'an açısından da tabii önemli hususlardan bir tanesi, Emre Hocam önemli kısmını söyledi. Evrenin başlangıcını gösteriyor. Kur'an ayetlerinin de vurguladığı şekilde bu kısmını Big Bang teorisi gösteriyor. Fakat Kur'an'ın diğer de önemli bir iddiası vardı. Aslında bu noktada da Big Bang teorisi Kur'an'ın iddiasıyla birleşiyor. Kur'an'ın bu iddiası da şu, bu evrenin bir sonu vardır. Bu evrenin sonunun gelmesi de kaçınılmazdır iddiası var. Şu anda bunu ateist olsun, teist olsun aşağı yukarı herkes kabul edeceği bir iddiadır bu. Çünkü bilim bunu çok açık şekilde ortaya koymuş ama tarihsel süreçte buna bakarsak, ezeli olan bir şeyin ebedi de olması gerektiği savunulmuştur. Ateistlerin o zamanki klasik iddialarından biri, aman bu evrenin sonu gelmez. Yıldızlar sonsuzdan beri var olan bir yakıtla yakılmışlardır. Bizim dedelerimizin dedesinin dedesi de bu evreni gözlemledi. Bu evren nasıl yok olsun demişlerdir. Kur'an'da da bakıyoruz, peygamberle alay ediliyor. O evrenin sonu gelmez diyorlar. Ve birçok kimseye göre o dönemde adeta bilimin mutlak bir gerçeği evrenin işte ezeli olması. Müslümanlar imanla adeta diyelim, evrenin sonu geleceğine inanıyorlarmış gibi bir durum var. Fakat bugün baktığımızda evrenin başlangıcı ve sonu olduğu, bilimin ortaya koyduğu bir şey, ateistler artık ona çok yüksek ve de rasyonel olmayan bir imanla hala evrenin ezeli olduğuna ve bilmiyorum ebedi olduğuna da hala inanan çıkar mı? Veya ebedi olduğuna inanmak durumunda kalıyorlar. Kur'an'ın o ayetlerinde mesela yıldızların işte sonuna, güneşin sonuna hepsine dikkat çekiliyor. Big Bang'in bize koyduğu evrende de dikkat edin. Evren şu şekilde genişliyor. İşte bu genişlemenin sonucunda ya büyük dolma dediğimiz bir şey olacağını, yani o kadar çok geniş bir mesafeye genişleyecek ki bir ısı ölümü dediğimiz şey olacak. Yani fiili olarak evren olmayacak tipi bir model karşımıza çıkıyor. Veya bir süre sonra çekim gücünün etkisiyle her şey birbirine çekip kapanacağı geçiyor. Ama hangi senaryoyu alırsanız alın, bu evrenin sonunun kaçınılmaz olduğu. Yani dinlerin dediği gibi bu evrenin sonunun, o saatin gelmesinin kaçınılmaz olduğu çok açık. Yine bilim tabii ki ayrıca hani Kur'an'da geçtiği gibi yıldızların sonunun geleceği, güneşin sonunun geleceği, yani güneşimiz de zaten bir yıldız. Da artık açığa çıkmış vaziyette. Niye? Bunlar hidrojeni helyuma çevirerek ayakta duran gök cisimleri. Ve bir süre sonra bu sürecin sürdürülemeyeceği belli. Bu açıdan da yani Big Bang teorisi önemli bir teori.
Hocam şunu
burada
sorayım.
Çok kısa bir şey ben ilave edeyim. Yani Caner Hocam'ın yapmış olduğu formülasyonu şu şekilde de ifade edebiliriz. Şimdi klasik kelam ve işte İslam filozofları, kelamcılar ve İslam filozofları bu hudus delili dediğimiz şeyde şöyle bir formülasyon oluşturmuşlardı. Sonradan var olan her şeyin bir sebebe dayanması gerekir. evren sonradan var olmuştur. Dolayısıyla evrenin de bir sebebi olması gerekir ki o sebep de Allah-u Teala'dır şeklinde bir formülasyon oluşturulmuştur. Şimdi bugün bilim bunu destekliyor. O zaman bu belki işte Kur'an-ı Kerim'le hareketle felsefi anlamda ortaya konmuş bir şeydi. Ama bugün modern bilim evrenin bir başlangıcı olduğunu, bir sonu olduğunu, dolayısıyla Kur'an-ı bakış açısıyla bilimin büyük oranda örtüşünü açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Evrenin sonun olmasının başka bazı psikolojik etkileri de var. Şimdi bazı insanlar kendi sonunun geleceğini görünce hiç olmasa ben bu evrende, bu dünyada eserler bırakayım, kendi ismimi sonsuzlaştırayım şeklinde bakıyoruz. Yani eski Yunan'da mesela gitseniz işte belli oradaki hikayeler, anlatımlara da bunu görürsünüz. Falanca kimsenin işte savaşta kendi ismini ölümsüzleştirmek için savaştığı anlatılır. Yani ben nasıl olsa yok olacağım ama ismim bari ölümsüz olsun benim savaşımda olur. Bazı sanatçıları kendi sanat eserlerini yaparken de buna benzer bir kaygı taşıdığını görüyoruz. Fakat bu Big Bang teorisiyle veya bu bilimin bize sunduğu veriler evrenin sonu olduğu açığa çıkınca adeta bize bu veriler şunu diyor. Siz bu evrene bağlanmayın. Siz bu evrende ne yaparsanız yapın onların da sonu gelecek. Sizin sonunuzun geldiği gibi sizin sanat eserlerinizin, sizin yapıtlarınızın, sizin ondan sonra sizden gelen soyunuzun hepsinin yok olması kaçınılmaz. Sizin sonsuzluğu arayacağınız yer burası değil. Ve Kur'an tabii o sonsuzluğu arayacağı yerin insanların gerçek anlamda ahiret olduğu. Bu dünyada bırakılan ürünlerle hiç kimsenin sonsuzlaşmasının mümkün olmadığının da dersini veriyor. Ha, bilimsel açıdan o yüzden ayrıca da böyle bana göre böyle bir psikolojik yönü de var. Onun gösterilmesinin önemini. Yani Kur'an'ın açıkladığı bir şeyin ortaya çıkması dışında.
Hocam şimdi şunu sorayım. Dediniz ya siz fındık büyüklüğünde tabir ettiniz. Onu işte misket büyüklüğünde evet. Her neyse. O madde nasıl yaratıldı? O nasıl ortaya çıktı peki?
Şimdi baktığımız zaman biz oraya indiğimizde bu tabloyu geriye sardığımızda sürekli genişleyen bir evrendeyiz. Biz bu programa başladığımızdan şu ana kadar bile genişledi ve hocamın dediği gibi Kur'an'da da atıf olan bir süreç. Bunu geriye saydığımızda başta bir nokta çıkıyor. Aslında o noktayı iyice geriye saydığımızda artık orada neredeyse sonsuz yoğunluklar tek bir noktada çıkacak gibi gözüküyor. O da fizik açısından da biliyoruz ki biz aslında böyle sonsuz bir noktanın olması mümkün değil. Ha, demek istediğim şu, oradaki bir nokta tabiri tek bir noktanın içinden o süreç başladığı için orada nokta kullanılıyor. Yani başlangıç aslında uzayın ve zamanın yaratılma anını ifade etmektedir. Yani aslında o T0 dediğimiz zaman uzayın varlığıyla, maddenin varlığıyla bir anda ortaya çıkmış süreçlerdir. Ondan öncesi bir yokluğa karşılık gelmektedir. Çünkü mantıki olarak da öyle sonsuz olabilecek bir şeyin, yani sonsuz bir yoğunluğun, sonsuz bir şeyin evrende olması mümkün değil. Ve burada tabii şey çok önemli, değil mi? Maddeyi tanrılaştıranlar için bu müthiş bir hakaret aslında. Siz tanrılaştırıyorsunuz bir şeyi. Siz işte bilimin varabildiği o ilk noktada artık bir ufacık noktalık bir şeye indiriyor sizin tanrınızı. Ve materyalizm açısından bu bana göre bir fecaat bir durum. Ama sırf materyalizm açısından değil. Mesela panteizm açısından da böyle. Yani panteizm şu demek, bazıları bu evren tanrıdır demişlerdir. Bunu bazı sufi görüşlerin içinde de dünyadaki buna benzer ifadeler olmuştur. Uzak Doğu dinlerinde de mesela buna benzer ifadeler gösterilmeye çalışılmıştır. Yani bütün evrene yayılmıştır tanrı adeta. Bu evren Tanrı'nın bir bedenidir gibi görüşler. Peki bilimin bize sunduğu şeye bakarsak bütün evrenin başlangıcı bir işte dediğimiz gibi fındık tanesi mecazen. Yani daha başına insek o yokluk oluyor. Yani Tanrı'nın kendisi bu mu? Yani sizin Tanrı'ya layık gördüğünüz şey. Ha, bu evreni Tanrı'nın bir bedeni gibi gören, panteist anlayışlarında yanlış olduğunu gösterebilen bir şey. Aslında aynı zamanda Big Bang teorisi. Yani o açıdan da diğer bir açıdan önemli.
Var mı hocam ekleyeceğiniz?
Yani burada şunu söyleyebiliriz. Bazen böyle hızlı bir şekilde işte evrenin bir başlangıcı var, evren ezeli değil ve bir sonu var, işte sonsuz değil dediğimizde bunun ne kadar büyük bir açıklama olduğunu bazen insanlar anlayamayabiliyorlar. Ne var ki bunda falan gibi. Halbuki bu tarih boyunca gerek felsefe tarihinde gerek bilim tarihindeki bütün tartışmalara çok ciddi bir açıklık getiriyor. Ve dediğim gibi teist dinler tarafından tarih boyunca savunmuş olan evrenin bir başlangıcı olduğu, evrenin yaratılmış olduğu, evrenin bir sonu olduğu inancını destekliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bunun açığa çıkması, bunun alternatifi olarak konumlandırılmış tüm iddiaların temelinden yıkılması demek. Mesela materyalizm veya pozitivizm şeklinde mesela inkarcı bir takım yaklaşımları esas aldığımız zaman. O zaman şunu anlamamız lazım. Eğer bilim de bunu bu şekilde destekliyorsa, tarih boyunca son 200 yıl özellikle bilimden hareketle bir yaratıcının olmadığını veya evrenin sonsuz olduğunu iddia eden insanların tüm bu görüşlerinin karşılıksız çıktığını görüyoruz bilim tarafından. Yani bu basite indirgenecek veya geçiştirilecek bir konu değil. Yani bu aslında merkezdeki konu ve bu konu ondan sonra bütün iddiaların geçerliliğini veya doğruluğunu belirleyecek bir konu. Dolayısıyla bu noktada dinlerin dediğim gibi tarih boyunca, yani İslam'ın tarih boyunca ortaya koymuş olduğu hakikatin bilim tarafından da açığa çıktığı ispatlanmış oluyor.
Hocam şimdi boşluk dediniz ya, şöyle bir düşünceniz var mı merak ediyorum. Yokluktan bahsediyoruz, hiçbir şey yok. Peki sizce o Big Bang oluşana kadar başka evrenler yaratılıp yok edilmiş midir? Belki o evrenin bir kalıntısından...
Şimdi tabii Big Bang'in bizi götürdüğü yere bakmamız lazım. Bunlara daha iyi cevap vermemiz için. Şimdi Big Bang'in ortaya çıktığı şey noktada önce eğer ki bir maddi bir sebep Big Bang'e vesile olsaydı, ki bu Gazali'nin bana göre müthiş bir akıl yürütmesidir. Yani o Big Bang'le ilgili değil tabii, başka süreçte söyle ama buraya adapte edebiliriz. Yani bu evrenin sebebi maddi bir sebep olsaydı, sonsuzdan biri maddi bir sebep olsa karşılığı da sonsuzdan biri olurdu. Yani sonsuzdan biri soğuk olsa buz da sonsuzdan biri açığa çıkardı. Yani buzu ortaya çıkartacak bir soğuk gibi bir şey olsaydı. Ha, o zaman bu evrenin sebebinin maddi bir sebep olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü maddi bir sebep olsa bu evren evvelden çıkmış olurdu. Sonsuz geriye kadar götürebileceğiniz şekilde çıkmış olurdu. Fakat bizim bildiğimiz maddi sebep dışında ayrı bir varlık türü var. Zihinsel varlık. Ha, zihinsel bir varlıkları ortaya çıkarttığımızda, iradesi olan bir varlığı, neden önce dilde sonra evren ortaya çıktığı şeklinde sorular anlamsızlaşıyor. Evrenin başlangıcına iradeyi koyduğunuz zaman. O zaman belli bir zamanın başlangıcı olacak bir sürecin iradeyle seçildiğini, irade çünkü onu önceden seçmedi de o anda seçti, o anda yapmayı irade etti şeklinde olayı açıklamanız mümkün. Ve de bu da bana göre mantıklı getirebileceğimiz Big Bang ile ilgili tek açıklama. Yani bu şekilde götürdüğümüzde Big Bang'i aslında Allah'ın sıfatlarının hepsini değil ama önemli bir kısmını temellendiriyor. Bu nedir? İradesi olan bir güç. Özgür seçimler yapan bir güç. Maddeyi aşkın bir güç. Çünkü madde daha evvel yoktu. Zamanı da aşkın bir güç. Çünkü zaman da onunla beraber ortaya çıktı. Oradaki çok büyük enerjinin ortaya çıktığını düşünürsek aynı zamanda kudreti yüksek bir güç. Ve buradaki süreçler daha sonra muazzam oluşumlara yaptığını ve oradaki hassas ayarlara düşünürsek aynı zamanda bu alim, yani bilgisi çok yüksek bir güç. Yani bilgisi çok yüksek, kudreti çok yüksek, maddeyi ve zamanı aşkın iradesi olan bir güç gibi Allah'ın sıfatlarını temellendiren bir şey bu anlattım. Ha, bu şekilde bir varlığa bizi ulaştırdıktan sonra Big Bang teorisi, tabii ki Big Bang teorisinden önce başka evrenleri de bu gücün yaratmış olması mümkündür. Hiçbir zaman için bunlar olamaz diyemeyiz. Tabii ki Allah'ın daha evvel başka tip evrenler yaratması mümkün yani kategorisinde ama biz bilemeyiz. Tabii bu evrenden, bu evrenden hareketle onun hakkında söyleyebileceğimiz bir şey yok. Fakat bunu yaratacak, bu evrenin üzerine düşünmemiz ve Big Bang üzerine düşünmemiz bizi bu şekilde bir varlıkla ilgili o varlığın sıfatlarına ulaştırdığı için o varlık için böyle evrenlerin mümkün olmasından hareketle mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonradan bu evrenlerin, öyle evrenlerin olduğunu bu evrenden hareketle söyleyemeyiz. Çünkü nedensel olarak bu evrende ilişkili olmayan bir evrenler varsa onların varlığı hakkında bizim bilimsel olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Vahisel olarak bir vahiy kaynaklı, belki inandığınız bir dinden kaynaklı bir şeyi söylemek getirirse... Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha'ya başlıyoruz. Alemlerin Rabbidir Allah diye başlıyoruz. Ha, o alemler ifadesi bu evren dışında varlık alanlarını kapsar mı, kapsamaz mı? Neden olmasın, böyle bir şeyin olması mümkün kategorisindedir.
Siz ne diyeceksiniz hocam? Var mı Kur'an'da bu tarz ayetler? Bizden şimdi, önce de farklı bir
Allah'ın,
belki dünya yaratılmıştı. Farklı kanunla düzenli.
Allah'ın yaratışını ve sanatını anlamamızın iki yolu var aslında. Bunlardan bir tanesi vahiy. Bizim açımızdan esas alacak olursak Kur'an-ı Kerim. Bir diğeri de evren. Hı hı. Dolayısıyla bizim şu andaki alem dışında veya işte Big Bang'den önce başka evrenlerin yaratılış olup olmamasını ya vahiden öğrenmemiz gerekir ki böyle bir vahiy bilgi yok. Ya da evreni, şu andaki evreni gözlemlediğimiz zaman bununla ilgili bir takım işte belirtilerin, fosillerin, kanıtların vesaire olması gerekir ki böyle bir iddiada bulunabilirim. Bu konuda da bir açıkçası bir delil yok. Dolayısıyla yani Canor Hocam'ın dediği gibi Allah yaratmamıştır demek de Kur'an'a veya evrene dayandırılabilecek bir şey değil. Ve Allah yaratmıştır diye iddia etmek de şu anda temellendirilebilecek bir şey değil. Yani Allah'ın kudretinde, Allah diledikten sonra tabii ki başka evrenlerde var etmiş olabilir.
Şimdi belki yine biraz çocukça saçma bir soru olacak ama yokluktan bahsediyoruz. Big Bang öncesinde hiçbir şey yoktu. Peki o zaman Allah nerede ve nasıldı diye bir soru.
Tabii. Şimdi şöyle diyelim, yani yoktu dediğimiz zaman bu evren yoktu, evet, ve şey yoktu. Burada bizi götürdüğü netice bu evreni aşkın olan bir güç getiriyor. Ve Big Bang'in ortaya çıkışı ve bizim için uzay, madde, zaman, bütün bunların hepsinin ortaya çıkışı. Bunu yüksek iradesi ve kudreti olan bir gücün ortaya çıkarttığı gözüküyor. Yani Big Bang'deki hassas ayarlara bakarsak Allah'ın ilmini anlıyoruz. Veyahut o irade atıf yapmazsak neden önce değil sonrayı temellendirmemiz mümkün değil. Bunlara götürüyor. Fakat mekanı ortaya çıkartan güç için ve uzayı ve zamanı açığa çıkaran gün için uzayı, zamanı, mekanı, işte bu tip şeyleri aşkındır ifadesini kullanmamız lazım. Yani Allah mekana bağlı değil, mekanı aşkın bir güçtür. Ha, mekanı aşkın bir güç için mekan olarak nerededir sorusu anlamsız bir sorudur. Zamanı aşkın bir güç için de bu evrenin zamanına tabi olduğunu düşünmek yine anlamsızdır. Bunları da tabii anladığımız zaman bana göre birçok kapı açılacaktır. Mesela açılacak birkaç kapıyı söyleyeyim mesela sizin sorunun soruyla ilgili. O zaman neden bu kadar büyük bir evrende bu küçük dünyayla Allah ilgileniyor sorusu da anlamsızlaşıyor. Çünkü Allah mekanın yaratıcısı olunca ya Allah için büyüklük küçüklük kavramının bir önemi kalmıyor. Yani bu kadar büyük bir uzayda şu kadar dünyanın ne önemi olabilir tarzı soru bizim gibi uzay ve zamanla kısıtlı varlıkların kendisi gibi Allah'ı düşünmesinden kaynaklı bir soru.
Onu da soracaktım.
Allah çünkü zaman uzaya tabi olmadığı için onun için mekanları yaratmak açısından bir sorun yok. Onun için çok kolay mekanları yaratmak. Yani bir şeyin önemi eşittir onun kapladığı hacimdir gibi bir anlayışı da yok. Aynı şekilde zamanla ilgili. Allah çünkü çok sorulan sorulardan biri. Bu geçen program olsa da yine vurgulayalım. Çünkü çok sorulan sorulardan biri. Mesela bu dünyanın ilk yaratılışına kadar aşağı yukarı 9 milyar yıl geçti. Dünyanın oluşumundan sonra da bir 4,5 milyar yıl geçti. 13,7 milyar yıl toplamlık bir süre geçti. Ama neden Allah dünya yaratılmadan önce 9 milyar yıl kadar bekledi? Veya niye toplamda işte canlı türün ortaya çıkması için 13,7 milyar yıl bekledi diye soranlar. Aslında
buna şunu ekleyeyim. O arada başka bir şeyler yaratıldı mı? Başka herhangi bir 14 milyar yıl içinde?
Tabii. Şöyle onu da söyleyeyim de. Yani sanki Allah bu zamanın içinde bekliyormuş gibi bir anlayışa sahip oldukları için böyle bir anlayış. Ama zamanı aşkın bir güç için böyle bir bekleme söz konusu değil. Bir saniye gibidir onun için bir yerde bekleme. Hani nasıl biz YouTube videosunu seyrederken ağır alan bir saatlik videoyu 3 saatte izleyebilir. Ağır çekim alsa. Hızlı bir şekilde alan için bir saniyede geçebilir mecazen. Veya çok hızlandırılmış alan 10 dakikada seyredebilir. Bu tabii ki bir benzetme. Fakat Allah için de bir yerde buna benzer bir durum var diyelim. O nasıl ki biz o YouTube'un orada koyduğu bir saate biz tabi olmak zorunda değiliz. Onu ağır hızlı yapabildiğimiz gibi. Allah da zamanın yaratıcısı olarak bu evrenin şartlarına tabi değil. O yüzden beklemesi şeklinde bir söz konusu değil. Ha, bu süreç içerisinde her şey yaratılıyor. Ve aşamalı evrende yaratmaların olması da önemli anlama. Kur'an'da dikkat edin 6 yevimde yani 6 dönemde bu evrenin yaratıldığı geçiyor. Ve biz bilimsel teorilerimize baktığımızda da evrende ayrı ayrı dönemler oluştuğunu görüyoruz. Mesela öyle bir dönemler var ki başlangıçta atom altı parçacıkların ortaya çıktığı dönem. Onlardan daha önce hatta temel kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı bir dönem var. Sonra ilk dönem yıldızların, sonraki dönem yıldızların ortaya çıkışı var. Böyle evren aslında hep aşamalar var. 13,7 milyar yıl önce hep bir şeyler oluyor. Dünyamız olmadan önce de olduktan sonra. Sonra dünyamızın içinde de aşamalar var.
Mesela buzul çağlarına girildi.
Buzul çağları böyle ritmik olarak adeta dünyada çok sık olan bir şeydir buzul çağları. Olur biter, olur biter. Ama mesela oksijenin olmadığı geniş bir dönem var. Veyahut da evrenin başlangıcında dediğim gibi meteor yağmurlarının olduğu dönem var. Hep aşamalı gelişmeci bir süreç var evrenin içinde. Yani Kur'an'da aslında buna benzer bir zihin inşa ediyor. Dikkat edin. Kur'an'da şöyle bir şey geçmiyor. Allah ol demesiyle anında her şey bir saniyede oldu diye bir ifade yok. Bazıları o ifadeyle kün, ol deyince olur var. Bazıları onu Türkçe'ye de yanlış tercüme etmişler. Kün feyekün öl deyince hemen olur. Sanki bir saniyede olacak gibi anlamışlar. Oysa fe ifadesi Kur'an'da birçok yerde geçer. Sonralık ifade eder. Bunun üzerine ifade eder. O illaki bir saniyede olmasını gerektirmez. Kur'an'da yüzlerce defa yüzlerce defadan da çok daha fazla kullanılan bir ifade. Onun geçişine baktığımızda bu anlaşılır. Mesela Allah evrene de ol deyince ol dediği söylenir. Başka yerde işte altı yemde ki altı dönemde bunun olduğunu biz anlıyoruz. Yani evrenin başlangıcındaki bütün o sürecinde pat diye olması yok Kur'an'da. Aslında Big Bang ile ilgili ortaya çıkan şeyler bu farklı dönemlerin olduğunu da gösterdiği için bugünkü aşamamıza gelmesinde böyle dinamik bir evren tablosu da çizdiği için bence bu altı dönemle ilgili de bir ufuk açması açısından önemli. O altı dönemi nasıl böyle biliriz? Bence onu ayrıca bir tartışmak gerekir. Ama en azından dönemli ve aşamalı bir yaratış olduğunu, bir saniyede olmadığını görüyoruz. Bu da bana göre önemli bir şey. Yani insandan önce tabii diğer canlılar var bu dünyada. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu evren 4,5 milyar yıl önce yaratıldı. Canlı formları 600 milyon yıl kadar önce aşağı yukarı çok hücreli canlı formlar ortaya çıktı. Geri kalan canlı formları da gelişen süreçlerde ortaya çıkmış gibi gözüküyor.
Bu canlı formlarında konuşuruz. Hocam size de sorayım. Bu 14 yıl arasında 14 yıl önce yaratıldı. Bu 14 yıllık süreçte neler oldu dünyada? Kur'an ne söylüyor bu konuda?
14 milyar yıl önceyi kastediyoruz herhalde, değil mi? Evet. Şimdi tabii aslında bu az önce sorduğunuz soruyla ilgili bir şey söyleyeyim ben. Hani Allah işte evren ve işte diyelim yaşam yaratılmadan önce ne yapıyordu şeklindeki sorular, bir benzeri sorular. Allah'ın gereğince takdir edilememesinden kaynaklanıyor. Yani Allah'ı biz çoğu zaman kendi bağlı bulunduğumuz zaman ve mekan dahilinde değerlendiriyoruz. Kendi zihin kapasitemiz oranında değerlendiriyoruz. Kendi kabiliyetlerimiz, kendi güç yetirebileceğimiz ölçüler dairesinde değerlendiriyoruz ve çok büyük bir hataya düşüyoruz. Biz şimdi çeşitli vesilelerle programlarda işte Müslümanız ama Kur'an-ı Kerim'e yeterince önem vermiyoruz, ehemmiyet vermiyoruz, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber etmiyoruz derken insanların büyük çoğunluğunun da Allah'a gerektiği gibi takdir edemediğini de ifade etmeye çalışıyoruz ki bu Kur'an-ı Kerim'in açık bir ifadesidir zaten. Yani Allah'a gelince takdir edemediği insanların. Şimdi bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'i okumamamız. Yeterince okumamamız Kur'an-ı Kerim'i ve anlamamamız. Anlamak üzere okumamamız daha doğrusu. Şimdi böyle bir Allah'ın varlığı net bir şekilde zihnimize temellenmediği müddetçe Kur'ani prensipler, Kur'an'ın hayata yansıyış şekli net bir şekilde temellenmediği müddetçe hep bu tip soruları soracağız ne yazık ki.
O çizgi filmlerde hani bulutların üzerinde oluyor ya hani
şimdi, o mesela çok fazla insanların beni eritmiş mesela galiba. Biz diyelim insan olarak canımız sıkılıyor değil mi? Yani canımızın sıkılması neden? İşte hem duygusal yönlerimizin olması, psikolojik bir yapımızın olması hem de işte eşya ile aramızı kurduğumuz çeşitli ilişkiler, işte zamana mekana bağlı olmamız. Yani zannediyoruz ki haşa Allah için de böyle bir zaman mekan olayı var bizim bağlı olduğumuz şekilde. Ve evren yoksa, insanlar yoksa haşa sanki Allah'ın canı sıkılıyordu herhalde. Veya Allah ne yapıyordu, neyle uğraşıyordu gibi böyle garip sorular sorabiliyor insanlar. İşte bu ve benzeri sorular Allah'ın gerektiği şekilde takdir edilememesiyle alakalı. Şimdi Kur'an'ı açıdan dediniz hani yaratılışla ilgili. Tabii Kur'an'da evrenin işte 13.7 milyar yıl önce yaratıldığı ile ilgili bir açık ifade yok. Ama buna aykırı bir durum yok. Tam tersi Caner Hocam güzel açıkladı. Yani aşamalı bir süreçle ve yom kelimesinin gerçekten bir devir dönem anlamına geldiğini de biliyoruz. Allah'ın sanatını yani sünnetullah dediğimiz şeyi Allah icra ederken, bu sanatı ifşa ederken çeşitli yöntemleri vardır. Mesela evreni yaratırken evrende bir takım doğa yasaları var, doğa kanunları var. Yani sebep-sonuç ilişkisi, nedensellik ilişkilerine dayalı olarak bu istemişler. Allah yaratışta da bir şekilde çeşitli sebep ve sonuç ilişkileri zincirini oluşturmuştur. Ve bu bizim bağlı olduğumuz, algıladığımız süre içerisinde çeşitli yıllara tekabül eder. İşte evrenin için 13.7 milyar yıl, dünyanın belki yaşı için 4,5 milyar yıl, 5 milyar yıl şeklinde. Ama bu bizim algımız açısından böyledir. Yani haşa Allah bir yerde işte yılların geçmesini, dönemlerin geçmesini bekliyor değil. Ama işte Caner Hocam orada çok güzel açıkladı. Yani dedi ki ol der olur ifadesi de bunun pat diye bizim bir anda böyle parmağımızı parmağımızla ses çıkarmamız gibi algılanmak durumunda değil. Yani canlının oluşması da evrenin oluşması da belli aşamalara, belli süreçlere yayılmıştır. Böyle olması da gerekiyordur bilimsel olarak da. Çünkü belli atomların işte karbonların vesaire oluşması için, oksijen işte mesela diyelim oluşması için belli sürelerin geçmesi ve belli neden sonuç ilişkilerin ortaya çıkması gereklidir. Bundan dolayı da Allah bu şekilde yaratmıştır. Yani Allah'ın kudretine sıkıntı getirecek bir durum değildir bu. Dediğim gibi Allah'ın yaratış sanatının yüceliğini üzerine örtecek bir durum değildir. Tam tersine Allah'ın işte bu çeşitli yaratışını ve bu yaratışı ne kadar muazzam bir şekilde oluşturmuş olduğunu ispat eden bir süreçtir bu.
Yalnız ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çünkü Emre Hocam çok çok önemli bir şeye değindi. Bu önemli şey de şu. Bilim-din ilişkisinde bilimle dinin çeliştiği iddiasında bulunanların gündeme getirdiği 3-4 tane şey varsa bu dünya çapında bu konunun tartışılmasına bir. Dinlerin genç bir dünya tasavvuru olduğunu ileri sürmüşlerdir. Aslında bu İslam'dan kaynaklanan bir şey değil. Çünkü Emre Hocam'ın o söylediği önemli. Yani Kur'an'da buna aykırı hiçbir ifade yok. 13,7 milyar yıla aykırı hiçbir ifade yok. Fakat Hristiyanlık'ta mesela Uşer'in kronolojisi ortaya çıkmıştır. Bir papaz Uşer dünyanın milattan önce 4004 yılında 23 Ekim saat 9'da sabah yaratıldığı gibi bir şey iddia ediyor. Yani ben eski ayeti, yeni ayeti ikisini de okuyan bir insanım. Yani Tevrat'ı, İncil'i, Zebur hepsini okuyan insanlarız. Bunlarda da aslında bu ifadeyi çıkartabileceği bir şey yok. Yani bana göre orada da belli hatalar yapılmış. Çünkü orada soyundan olan ifadeleri birleştiriyor. O soyundan olan ifadeler oğlu anlamına da geliyor. Ama öbür türlü de alınabilir. Artı bazı kopukluklar var. Ki onları sizin birleştirmeniz hiçbir şekilde mümkün değil eski ayette. Yani nasıl 23 Ekim saat 9'u buldu anlamak mümkün değil. Fakat bu mesela özellikle Protestan dünyada bu takvim İncil'lerin de başına konmuştur. Böyle bir resmi sanki Tanrı'nın vahyi gibi birçok kimse bu takvimi görmüştür. Yahudilerin de ayrıca bir takvimi var. Bu iki takvime göre de dünya aşağı yukarı 6-7 bin yıllık. Şimdi bundan dolayı çok büyük bir direnç olmuştur birçok bilimsel teorilere. Yani bilimsel teorilere karşı direnç de bu hususu anlamayanlar bilim-din çatışmasının neden çıktığını anlamaları çok zor. Çünkü bu en dev başlıklardan bir tanesi olmuştur. İslam'da böyle bir sorun olmadığının bu yüzden bizim mutlaka altını çizmemiz lazım. Ha, bizde de bazen İsrailiyat kaynaklı bu takvimi alıp kullananlar olsa da dünyanın çok uzun bir geçmişte yaratılmış olabileceğini, yem kelimesinin uzun dönemleri ifade edeceğini söyleyen İslam dünyasında birçok kimse olmuştur. Yani bu hususun ona mutlaka altını çizmemiz gerekiyor bu. Hristiyan dünyadaki, o bana göre Hristiyanlığın belli bir yorumundan kaynaklanan bu genç dünya iddiasının bizde hiç olmadığını ve bilim din çatışması adına dünyada ileri sürülen en önemli sebeplerden biri bu olduğunu bilmemiz lazım. Mesela şu anda Amerika'daki Hristiyan din adamları arasında yapılan bir anket var. Yarıya yakın hala, dikkat edin, şu anda bile yani yarıya yakını tam yüzdesini unuttum ama böyle çok büyük bir yüzdesi. Ben yarıdan fazlası diye hatırlıyorum. Belki ufak tefek değişiklik olmuştur. Hala dünyanın öyle çok genç bir yaşta olduğu inancına sahipler. Ve bu Amerika'da birçok bilim adamını falan çıldırtıyor. Ve aklı başında da benim gördüğüm birçok Hristiyanı da çıldırtıyor böyle bir şey diye. Ve bunlardan dolayı da sürekli bilim-din çatışması gündeme gelmiş. Ve biz oradan da bunu ithal bir şekilde almışız.
Bu hocam biraz herhalde peygamberler kronolojisiyle de alakalı. Yani kutsal kitapta peygamberliğin işte peygamberlerle ilgili bahsedilen işte ayetlerde, Tevrat'ta. Onların süreleriyle alakalı olarak, yani ondan önce ne yapıyordu insanlar? İşte aşağı yukarı dinlerin 5-6 bin yıllık bir geçmişi var. Peygamberlerin yeryüzüne gelmesinin 5-6 bin yıllık bir geçmişi var diye kabul edildiği işte, için bunu hareketle iddia ediyorlar. Ama hani bilimsel olarak...
Ondan kaynaklı bulmaya çalışıyor ama o peygamber kronolojide de arada kopukluklar var. Yani siz kaç yılda olduğunu bilmeniz mümkün değil. Yani onların. Mesela diyelim bir peygamberin çocuklarından bahsediyor. Ondan sonra araya bir kopukluk giriyor. O kopukluk 100 bin yıl mı, 40 bin yıl mı, 50 bin yıl mı? Mesela Adem'den Nuh'a gelene kadar kaç yıl geçti? Nuh'un çocuklarından sonrasına kaç yıl geçti? Yani bunları bir eski ayet ifadesi de yok bu konuda. Yani Kur'an'ın içinde zaten bir şey yok da aslında orada da ifade yok. Fakat din adamlarının yaptığı bir şey, bir yerde halk bunu incelemeyen, bilmeyen halk alıyor okuduğu İncil'in başında. Bunu koskoca Uşer papaz yazdığına göre, Protestanların resmi teolojisi olduğuna göre vardır bir bildiği diyor. Yani o mantıkla yaklaşıldığı için burada aslında dinden kaynaklanan bir sorun olmadı. Uzun bir süre görülememiş. Uzun bir süre görülememiş değil mi? Hala görülemiyor. Yani işte Amerika'daki durumu bahsettim.
Yani dini metin açısından böyle bir zorlama ihtiyacımız yok bizim. Tabii. Yani Kur'an'ın bu konuyu esnek bırakmış olması aslında çok da bilimsel anlayışla uygun.
Peki evrenin yaratılışına dair var mı söyleyeceğiniz, yoksa bu yok oluşa geçelim mi?
Vallahi evrenin yaratılışıyla ilgili yani söyleyeceğimiz şeyler çok, ama yani onları anlatırsak Big Bang programına dönüşür. Siz istiyorsanız başka
belki din bilim ilişkisiyle ilgili sorunuz, onunla ilgili belki biraz bir şeyler söyleyebiliriz ki bu zaten hem evrenin hem tamam, işte yaşamın ortaya çıkışıyla ilgili. Şimdi tabii
insanın yaratılışına geçmeyeceğiz.
Yani şu manada din bilim çatışır mı? Ya da uzlaşır mı? Aslında bu çok büyük bir tartışmadır.
Siz yani uzlaştırdınız Big Bang'le Kur'an'ı.
Şüphesiz.
Mı?
Tabii şimdi şöyle. Dikkat ederseniz kimi çevrelere göre bilim ve din birbirine düşman iki anlayıştır.
Evet.
Dolayısıyla günümüzde özellikle mesela işte Richard Dawkins gibi bir takım biyologlar da, bilim adamları da bunu son dönemlerde çok gündeme getirip pompaladılar. Yani din ve bilimin örtüşü noktalar olmaz. Tam tersine birbirlerinin düşmanı veya işte alternatifidir bir manada şeklinde. Ve şöyle bir yanlış bir algı var. Bilim haşa sanki Allah'a devre dışı bırakmıştır şeklinde bir yanlış algı var.
Hatta aynı şekilde.
Evet, yani bu şekilde yanlış bir algı, ateist bir görüşü var. Şimdi bu anlayıştaki kişiler Allah'ın varlığını gereksiz görmekle kalmayarak aynı zamanda dinleri de bilime tehdit oluşturduğu gerekçesiyle dinlerin de aslında ortadan kalkması gerektiğini iddia ediyorlar. Günümüzde de hala bu şekilde iddialar var biliyorsunuz. Oysa doğa ve fizik yasaları dışında bir gerçeklik yoktur şeklindeki iddia, yani bu kişilerin söylemiş olduğu doğayı sadece doğanın sınırları içerisinde anlamamız gerektiği şeklindeki iddia bilimsel bir iddia değildir. Öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Çünkü bu da aslında dini herhangi bir iddianın ortaya koyduğu kadar metafizik bir iddiadır. Doğa ve doğanın dışında bir gerçeklik yoktur iddiası. Çünkü bu anlayışa sahip oldukları için işte bilimsel faaliyetlerinde yaratılışa, Allah'a ya da dine yer vermemeye çalışıyor insanlar. Çünkü böyle bir iddiayı deneyleyemezsiniz, doğrulayamazsınız, yanlışlayamazsınız. Yani doğa dışında bir gerçeklik olup olmadığını hangi bilimsel veriden hareketle ifade edebilirsiniz? Yani bu önemli bir nokta. Yine evrenin aslında başlı başına anlaşılabilir olması da Allah'ın yüce sanatını ortaya koyan bir gerçeklik. Yani bakın Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Einstein diyor ki evrende en anlaşılmayan şey evrenin anlaşılabilir olması diyor. Yani biz bugün işte bahsettiğimiz bütün bu konular, işte Caner Hocam'ın dediği işte Big Bang'in oluşum süreciyle ilgili veya bunların gözlenebilmesiyle ilgili evrenin genişlemesi, bizim bütün bunları anlayabiliyor olmamız ve bunları işte fiziksel, matematiksel bir takım formüllere dökebiliyor olmamız ve bunlarla ilgili hesaplar yapabiliyor olmamız aslında Allah'ın yüce sanatını takdir etmemiz için Allah tarafından bize sunmuş imkanlar. Yani evrenin anlaşılabilir olması gerçekten çok muazzam bir şey. Yine mesela Leibniz mesela diyor ki, şöyle bir soru yöneltiyor. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Şimdi öyle muazzam bir evrende yaşıyoruz ki, yani bu muazzamlığı, bu oluşumları görüp de bu oluşumları bir sebebe dayandırmamak mümkün değil. Yani bunların kendinden oluştuğunu iddia etmek çok güç. Ve yine bu soru şöyle sorulabilir. Neden kaos yerine, karmaşa yerine doğa yasaları var? Çünkü biz evrendeki doğa yasalarının da Allah'ın yüce kudretinin, sanatının işleyişi olarak ifadelendiriyoruz. Hı hı. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani Allah öyle muazzam bir evren ve doğa yasaları yaratmış ki biz pek çok işte fizik kanununun her gün aynı şekilde işlediğini görüyoruz. Yani mesela bir sabah uyandığımızda kendimizi odamızın tavanında bulmuyorsak eğer, yer çekimi kanununun düzenli bir şekilde işletilmesiyle alakalı veya itme çekme kanunlarıyla vesaire. Dolayısıyla bu da çok temel bir soru. Yani din bilim ilişkisinde. Yani neden kaos yerine doğa yasaları var? Doğa yasalarının varlığı öyle muazzam bir şekilde işliyor ki kendinden oluşamayacak şekilde. Çünkü yani doğa yasası maddi bir şey değil belki yasa itibariyle, ama fiziki süreçleri işlettiği için madde kendi kendini organize edebilme kabiliyetine sahip değil. Dolayısıyla ona bu gücü, bir manada hareketi veren bir yaratıcısının olması gerekir. Yine doğalcılık dediğimiz, bu geçen programda da biraz bahsetmiştik, yani bu naturalizm dediğimiz, yani ateizmin bir yorumu. Evrene baktığımızda insan başta olmak üzere aslında tüm yaşam kör tesadüfler sonucu ortaya çıkmıştır. Bu naturalist yoruma göre. Yani evrende bir amaç yoksa, evrene bir var eden yoksa aslında insan ve diğer canlılar ve evren kör tesadüfler sonucu oluşmuştur ve hiçbir amacı yoktur. Şimdi bakın bu anlayışa göre insanın aslında herhangi bir değeri de yoktur. Dikkat ederseniz. Çünkü niye var olduğu belli olmayan, öldükten sonra kendisine ne olacağı belli olmayan, amaçsız bir şekilde tesadüfen süreçlerle oluşmuş bir varlık olarak insanı sınıflandırdığınızda, değerlendirdiğinizde insanın varlığında aslında hiçbir değeri yok. Dolayısıyla aslında hayat ve tüm uğraşlarımız da anlamsız. Yani yaşam ve tüm uğraşlarımızın da bir anlamı yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Niye geldiğimizi bilmediğimiz bir dünyada öldükten sonra da ne olacağımızı bilmiyoruz. Bu dünyayı da niye yaşıyoruz? Yani en temel sorularımızda şey bulamıyoruz. Yani aslında dünya hayatının bir manada bir rüyadan farkı yok bu anlayışa göre. Şöyle bir örnek Caner Hoca çok kullanır, onu ben hatırlatmış olayım. Yani bir tiyatro sahnesi düşünelim. O tiyatro sahnesinde bir anda perde açılıyor ve çok muazzam bir şov çıkıyor karşımıza. Görsel bir şov. Yani dünyayı bu noktada esas alırsak. Muazzam bir yaratılış var. Yani muazzam bir oluşum var. Canlılar işte yerin altında, şey denizin altından karadaki canlılar, uçan canlılar vesaire, insan, insanın varlığı, anatomik yapısı vesaire, bütün bunları dikkate aldığımızda çok muazzam bir evrenle karşı karşıyayız. Ama pat diye bir anda bu perde kapanıyor ve her şey bu kadar deniyor. Yani dolayısıyla aslında bu evrenin de yaşamın da hiçbir anlamı değeri olmadığı gibi ahlaki konularımızın da, yani ahlak başta olmak üzere tüm değerlerimizin hiçbir anlamı yoktur aslında. Eğer İnsan evren olur. Tesadüfen oluşmuşsa ve bir var edeni yoksa. Ve aslında şunu da insanın bilmesi lazım. Şayet insan eğer evrenin tesadüfen oluştuğuna inanıyorsa, bizim mesela zorluklara karşı bir mücadele etmiyor. Ateist bir bakış açısıyla. Zorluklara karşı mücadele etmemiz veya birini sevmemizin de bir anlamı yok aslında. Niye? Çünkü yok olup gideceğiz. Toprak olacağız. Dolayısıyla neye sabredeceğiz mesela bu dünyada? Veya bu dünyadan sonra nasıl bir ümide sahip olacağız? Aslında bir hiçlik. Kendi içerisinde sıkıntılı bir durum. Ve insan için aslında en temel sorular nedir dediğimizde, işte neden var oldum, varlığın bir amacı var mı, ya da öldükten sonra bana ne olacak, bir de tüm bunların anlamı nedir gibi temel sorular var. Bütün bu sorular da aslında anlamsızlaşıyor. Bu naturalist bakış açısıyla evreni ve yaşamı değerlendirdiğimizde. Şimdi bazı insanlar ve kendilerine ne yazık ki bunların içerisinde bilim insanı diyen insanlar da buna dahil. Yani evrene ve yaşama niye şaşırıyorsunuz ki diye sorular sorabiliyorlar. Şimdi siz diyorsunuz ki mesela çok muazzam bir evrende yaşıyoruz. Ama zaten sen bu evrende yaşadığın için buna tanıklık ediyorsun şeklinde bir yaklaşımda bulunabilir. Ve buna şaşıracak bir şey yok. İşte maddenin bir şekilde kendi kendini organize etmesiyle yaşam ortaya çıkmıştır veya evren oluşmuştur. Dolayısıyla yani sonu ne olacak? Sonu işte evren yok olacaktır. O kadar. Şimdi bakın bu konuda çok güzel bir örnek var. Onu paylaşmak istiyorum. John Leslie bir örnek kullanıyor burada. Şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki farz edin ki bir ekip, bir işte manga asker diyelim, sizi idama götürüyor. Ve 100 keskin nişancı kalbinizi hedef alarak sizi ateş ediyor. Ve siz bu silahların sağır edici sesini duyunuzu açtığınızda hala yaşadığınızı görüyorsunuz. Yani şimdi burada iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi, bu duruma şaşırmamalısın. Eğer ölseydin bu durumu gözlemleyemeyecektin. Yani biz evrendeki bu muazzam yaratılışa ve oluşumlara dikkat çektiğimizde ateistler diyorlar ki ya buna şaşırmamalısın. Çünkü zaten bu var olduğu için sen bu muazzam olarak değerlendiriyorsun veya buna tanıklık ediyorsun. İlk maddede diyoruz ki bu duruma şaşırmamalısın. İkincisinde hala yaşıyor olmanı gözlemlediğine şaşırmalısın. Yani dikkat eder misiniz? Yani burada 100 keskin nişancı sizin kalbinizi hedef alıyor, sizi ateş ediyor, siz bunun sesini duyuyorsunuz, gözlerinizi açtığınızda hala hayattasınız. Burada olağanüstü bir sebep ararsınız. Evrenin varoluşu, varlığını sürdürmesi de bundan çok daha olağanüstü sebeplere dayanıyor. Dolayısıyla burada şaşırması gereken insan nasıl olur da evrene ve evrendeki bu oluşumlara şaşırmaz? Bu da ayrı bir şey. Son olarak şunu ifade edeyim. İnsanlar hayattaki pek çok şeyle ilgili mantıklı açıklamalar arıyorlar ve pek çok şeyi bir sebebe dayandırmak istiyorlar. Ama içinde yaşadığımız bu muazzam evren ve oluşumların bir sebebe dayanmadığını veya bunun altında mantıklı bir açıklama aramanın gereksiz olduğunu iddia ediyorlar. Bu noktada da aslında pek çok insan kendine çelişiyor. Çünkü çok basit bir dünyevi konuda bile aslında insanlar bunun bir sebebe dayanması gerektiği ya da işte bunun bir amacın olması gerektiğini anlıyor. Şimdi din bilim arasındaki çatışmanın suni bir şey olduğu ile ilgili Nobel ödüllü fizikçi Max Planck'ten bir örnek vereceğim. Şöyle söylüyor, diyor ki biri diğerini tamamladığı için din ve bilim arasında gerçek bir karşılık olması mümkün değildir. Biri diğerini tamamladığı için. Yani biz dedik ya, evreni anlamamız için iki yolumuz var. Biri kutsal vahiy, diğeri de bizzat evren üzerinde yaptığımız gözlemler. Dolayısıyla biz dini de bilimi de doğru bir şekilde anlayıp anlamlandırdığımızda bunlar arasında bir çatışma olması mümkün olmadığını açık bir şekilde görmüş oluruz.
Var mı hocam din bilim ilişkisine daha ekleyecekleriniz yoksa?
Din bilim ilişkisine ekleyeceğim şey çok da, istiyorsanız siz sorun din bilim ilişkisiyle ilgili sorularınız, ben oradan devam edeyim istiyorsanız, ama ben sizin çünkü gördüm başka bir yaratılışla ilgili sorularınız vardı.
Benim çok. Evet,
çünkü onları yani, yetiştiremeyeceksiniz ben din bilim ilişkisine girersem.
Tamam, o zaman sizin... Emre Hoca'nın anlattıklarıyla yetinelim.
Evet.
Bu Big Bang'de yine devam edelim. Şimdi insanın...
Sorularınızı yetiştiremeyeceksiniz ya ondan.
yok hocam, bakayım daha var biraz.
Evet.
Zaten evet, bence Big Bang'de yine programı bitiririz gibi geliyor da neyse. İnsanın evreni...
Şimdi ona ben o zaman bir iki şey söyleyeyim yani, başka konu eğer sizin öyle bir sıkıntınız yoksa. Şimdi bilimin açıklamaları genelde mekanik açıklamalardır. Mesela onu bir çay, gerçi bugün çay vermediniz bize ama yine bir çayla ben genelde anlatıyorum. Masamda çay olduğu için alışkanlığımdan devam edeyim. Diyelim ki bir çay içiyoruz. Bu çayın hazırlanışıyla ilgili mekanik açıklama, bilimsel açıklama nedir? İşte çayın içinde su vardır, işte o H2O'dur. Çayın kendisi şöyle bir içinde maddeler olan bir... bitkisel üründür. O maddelerin işte yani çayın kendisi bir yerde biyolojinin konusudur, bitkidir. O içindeki maddeler kimyanın konusudur. Onun nasıl suya geçtiğini, insan vücudu açısından ne yararları olduğunu falan o mekanik süreçlerle açıklayabilir. Yani suyu kaynattığınız zaman nasıl onun suyun içinde çözüldüğü, ondan sonra nasıl bardağa konunca bardağın şeklini çay alıyor, içiyoruz. Bir mekanik bir açıklama. Şimdi bu tamamen bilimin konusu genelde işte bu kısmı açıklamak. Yani o kaynama nasıl oluyor, içerideki çözülme nasıl oluyor, maddeler vücutta hangi süreçlerle nasıl etki ediyor çay. Bir de bunun diyelim şahıssal açıklaması vardır bu mekanik açıklama dışında. Şahıssal açıklaması şudur, benim canım çay istediği için içtim. Çünkü çay içmeyi severim. Veya ben size çay söyledim. Niye size çay söyledim? Çünkü işte misafirimsiniz. Size o yüzden ben çay söyledim. Bu açıklama nedir? Bir gayesel açıklamadır. Yani o bütün süreç baştan zihinlere burada atıf vardır. Gaye olduğu için zihinde o sürecin işletildiğini söylerim. O mekanik süreçlerin hepsinin gerçekleştirilme nedeni çünkü benim içimde isteme veya misafirimi ağırlarken ona bir şey verme isteğimdir. Ve bu yüzdendir ki o süreç olmuştur. Dikkat edin. Bu şahsa yönelik bir açıklama ve gayeseldir genelde şahsa ilgili birçok açıklamamız. Diğeri de bilimin mekanik açıklaması. Bunlar arasında bir çelişki görüyor muyuz? Görmüyoruz. İşte çok kabaca bir örnek bu ama bilimle din ilişkisini de buna benzetebiliriz. Dinlerin birçok açıklaması temelde evrenle ilgili şahsa yönelik açıklamalardır. Yani zihne, kudrete yönelik, gayelere yönelik açıklamalardır. Bilimin yaptığıysa o mekanik süreçleri tarif etmektir. Yani Allah insanı yaratmıştır açıklamadır. Allah insanı yaratmak istediği içindir ki o süreç olmuştur. Gerçekleştirmiştir, işte Big Bang olmuştur, diğerleri olmuştur. Ha, bilimin bize açıkladığı süreç ise o mekanik oluşumlarla alakalı olan noktalardır. O yüzden dinsel açıklamayla bilimsel açıklama da bu açıdan ikisi de birbirini tamamlayıcı açıklamalardır. Aralarında çelişki bulacağımız bir husus yoktur. Ve mekanik süreçlerle de tabii ki din ilgilenir. Bu mekanik süreçlerle ilgilenmesinde de dinin hep vurguladığımız noktalardan biri şu. Bilgiyi din önem verir. Yani bizim delillerin üzerine inancımızı bina etmemize Kur'an atıf yapar. Bunlara ayet gibi kelimeler kullanır Kur'an. Evrende birçok ayetler yani deliller, belgeler, işaretler olduğunu söyler. Bunlardan sonuçlar çıkartmamızı ister. Yani dini cahilliğimizin üzerine kurmamızı istemez. Felsefede o cahillik üzerine kurulan argümanlara boşlukların tanrısı argümanı denmiştir. Şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Yani denmek istenen şey şudur. Diyelim ki benim vücudumda işte şu şekilde kimyasallar oluyor. bak karaciğer bunları nasıl yaptığını bilemiyoruz. Aa, demek ki karaciğeri Allah yaratmış. Yani karaciğerin nasıl yaptığını bilemememiz üzerinden böyle şeyleri. Aa, bak demek ki Allah yaratmış. Yani bir boşluk bulalım orada, onu Allah'la dolduralım şeklinde bir yaklaşım olmuştur. Bu boşlukların tanrısı açıklaması felsefede makbul görünmeyen yanlış ve tutarsız bir yaklaşım olarak gösterilir. Boşluk görüyorsunuz ve onu tanrıyla dolduruyorsunuz. Fakat daha makbul görülen açıklama şudur. Siz onu detayını anlayın. Karaciğer o maddelerin üretişindeki bütün o aşamaların her birini teker teker görün, anlayın. Karaciğerin işte 500'e yakın vazifesi var, onların her birini tanımlayın. O bildiğimiz bilgiler, bakın bunun böyle bir tesadüfen olamayacağını, bunun bu kadar ince bir şekilde bütün bu hormonları, kimyasalları oluşturmasının arkasında bilinçli bir gücün ancak vermesiyle bu tasarımın gerçekleşeceğini söyleyin şeklinde bir yaklaşım vardı. Ha, bu ikinci yaklaşım artan bilgiyi kutsayan bir yaklaşımdır. Onu değerli gören yaklaşımdır. Kur'an'ın yaklaşımı da bunun gibidir. Nedir? Onlardan işte evrende süreçleri incelememiz, onlarda sonuçlar çıkartmamız söylenir. Aa, bakın bunu nasıl olduğunu bilemiyorsunuz, demek ki Allah yapmış denmez Kur'an'da. Bakıp inceleyip o aşamaları teker teker tetkik etmemiz söylenir. Ondan sonuçlar çıkarmamız
ama
söylenir.
Ama biz hep öyle, yani çok kafamızın almadığını, Allah öyle yaratmıştır, vardır bir hikmeti deyip geçiyoruz. Yani hep,
tabii. Yani biz yapıyoruz. Onu tabii ki öyle dememizde mahsur yok ama dini açıdan ama argüman yormaya... çıkarmak tabii argüman
evet,
tabii ki biz
zorlamıyoruz kafa tabii ki yani. Evet,
argüman çıkarmak açısından ben... makbul olanlar bilgimizin arttığı şeylerdi. Hı hı. Ve günümüzde de bunun farkında olan din felsefecileri, aman bizim evren hakkındaki bilgimiz artsın, zihnimiz hakkındaki bilgimiz artsın ki biz bu zihnin yapısından Allah'ın varlığı için daha çok deliller bulalım. Bakın evren hakkında bilgimizin artmasıyla biz Big Bang teorisini anladık. Tamam, Kur'an'da atıflar vardı ama bu süreçlerle ilgili birçok şeyi, sürecin içinde mesela başlangıçta Higgs parçacığın ortaya çıkıp kütle vermesinden güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, bunlar hepsi birbirlerinden nasıl ayrılıyorlar, ondan sonraki süreçlerde nasıl yıldızların içinde çok özel bir rezonansın olması sayesinde karbon atomu oluşuyor. Helyumdaki o rezonanslar arasındaki o şeyler sağlanmasa, çok ince ayar sağlanması olması mümkün değil. Bunlar hakkındaki bilgimizin artmasıyla bugün biz hassas ayarlarla ilgili bir argüman kurabiliyoruz. Matematiksel olarak bu argümanları ifade edebiliyoruz. Dikkat edin. Aa, nasıl evren olmuş bilemiyoruz, demek ki Allah yaptı şeklinde argümanlar ileri sürmüyoruz. Mesela benim kitaplarıma, Emre Hocam'ın hazırladıklarına, modern dönem din felsefesinde bu konu farkında olanlara baksınlar. Argümanın hepsini cahillik üzerine değil, artan bilgi üzerine inşa etme yaklaşımı vardı. Ve modern benim beğendiğim din felsefecilerin de aşağı yukarı hepsi bu şekilde argümanlardan, yani o boşlukların tanrısı argümanlarından, boşlukları tanrıyla doldurmaya çalışan tip argümanlardan hep kaçınmayı tavsiye ederler ve ederiz. Makbul argümanların bu bilgiye inşa edilen argümanlar olduğunu söyleriz. Yani sizin bilgiye inşa etmek istemeniz argümanları ne demek? Aslında bilimi daha büyük bir sevgiyle kucaklamanız demek. Biyolojide sizin bilginiz artacaktır ki canlıların çeşitliliğini, onların iç dünyasında neler olup bittiğini anlayacaksınız ki ondan argüman kurun. İşte astronomide bilginiz artıp Big Bang'in detaylarını öğreneceksiniz ki öbür argümanları kurun. Evrenin başlangıcındaki hassas ayarları anlayacaksınız ki mesela evrenin genişlemesinde çok hassas bir ayar var. Biraz daha hızlı olsaydı evrenin başlangıcındaki o patlama, bütün madde öyle bir dağılırdı ki o gezegenlerinde, yıldızlarında bizim de hiçbirimizin oluşması mümkün olmaz. Biraz daha yavaş olsa her şey birbirinin üzerine kapanıp adeta bir evren başlangıcında kara deliğe olacak. Ve çok hassas minicik bir nokta o aradaki, o ikisi arasındaki hassas ayar. Ha, bilimin bunu bizi söylemesiyle biz ne oluyor? İşte biz hassas ayarlarla ilgili bugün argüman sürerken İbn-i Rüşd'ün Kur'an delilidir dediği inayet ihtira delilinin o günümüzdeki bir versiyonudur. Hani Kur'an'ın evrene bakın ondan sonuçlar çıkartın dediği şeyler, işte bu bizim evrende baktığımızda çıkarttığımız bir sonuçtur. Ama bu nedir? Bizim bilimsiz sevgiyle kucaklamazsanız bu argümanları göremezsiniz. Allah'ın sanatıyla ilgili bu argümanların söylediklerini anlayamazsınız. Matematikle onları ifade edebilmenizin gücünden faydalanamazsınız. Bu açıdan baktığımızda dinin bilimle çatışması ne demek? En çok sevgiyle bilimi kucaklayacak dindir. Çünkü böyle bir dinsel bakışla bilime baktığınızda adeta siz bilimi sadece ufak menfaatler için araçsallaştırmak gibi böyle çok basit bir yaklaşımla da bilime yaklaşmıyorsunuz. Çünkü günümüzde birçok bilim yapan, hatta başarılı olan bilim adamı, biliyoruz ki çoğumuz daha iyi kariyer elde etmek için, kendi ismi namı yürüsün diye, ünvanları artsın diye, parası daha çok artsın diyor. Artan parasıyla daha iyi araba alsın, daha iyi evlilik yapsın, daha güzel kısmet gibi gözüksün diye, evinin mobilyası daha süslü olsun diye o bilimi yapmaya çalışıyor. Toplumdaki statüsü artsın diye. Fakat dini verdiği mantıkta tamam, bunlar da olabilir. Yani sonuçta insan tabii bilim yapmasını maddi karşına alabilir ama daha üst bir şey söylüyor. Sen bu evreni anlamakla bu evrenin yaratıcısının sanatına daha çok nüfuz edersin. Ona daha çok nüfuz ettikçe hayretin daha çok artar. Allah'ın varlığını daha iyi anlarsın diyor. O zaman siz bilimin içine girdiğinizde Kur'an'ın söylediği şekilde bir yerde hadi Allah evreni nasıl yaratmaya başlamış bir bakın diye, Kur'an yani evrenin bir de başlangıcının nasıl olduğuna gönderiyor. Yaratılışa nasıl başlamış Allah bir bakın diye oraya gönderiyor. Yerle gök arasındaki ayetlere gönderiyor. Siz yani böyle bir bakışla o Kur'an'ın söylediğini yerine getirmek isteyince bir ibadet maksadıyla da bilim yapmış oluyorsunuz.
Bu da var.
O bilime bakış, dikkat edin. İbadet olarak bilime bakış, Allah'ın sanatını anlamak, kendi yaratışımı anlamak için bilime bakış bambaşka bir bakış. Evvelkiyle mukayese edilemeyecek kadar derin ve anlamlı bir bakış evvelkinden. Ve İslam, Kur'an böyle bir bakış veriyor. Müslümanların böyle bir bakışı değerlendirip oraya gitmesi gerekirken, yani bilimden kaçmak istemeleri veya bilimsel konulara böyle üstten bir bakışla adeta bakıyormuş havasında küçümsemeleri bence çok çok yanlış bir yaklaşım olur.
Yani bu noktada bir de şu da var, yani evreni ve yaşamı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken bunu Allah'a dayandırmaya itiraz eden insanlar, Allah yerine alternatif olarak neyi koyuyorlar diye baktığınızda, yani neyle bunu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar? Ve ne kadar anlamlandırabiliyorlar? Yani bu da ayrı bir soru. Mesela şimdi fizik yasaları diyoruz. İşte doğa kanunları diyoruz. Yaşamla ilgili biyoloji diyoruz. İşte kimya diyoruz. İşte moleküler biyoloji vesaire. Bir takım disiplinler, alanlar var. Şimdi bunlar ne oranda bize açıklama yapabiliyor? Yani bilimin bir sınırı var. En temel varoluşsal sorularımızla ilgili bilim bize bir açıklama yapmıyor. İşte neden var olduk? İşte varlığımızın bir amacı var mı? İşte öldükten sonra bize ne olacak gibi en temel insani sorular noktasında bilim bu alana girmiyor. Ama asıl insanın merak ettiği temel konular bunlardır. Yani bilim evreni anlamaya çalışıyor. Bir şekilde açıklamaya çalışıyor kendi içerisinde. Nedenleri ortaya koymaya çalışıyor. Ama niçinler noktasında işte din devreye giriyor. Dolayısıyla hani din ve bilim bir arada icra edildiği zaman o zaman insanın en fazla merak ettiği varoluşsal sorulara net, açık ve anlaşılabilir cevapların ortaya çıktığını görüyoruz. Yani birbirinin alternatif olarak konumlandırılması doğru değil. Bir arada bunların değerlendirilmesi lazım. Çünkü bilim dediğiniz şey de en azından inançlı bir insanın bakış açısı olarak Allah'ın sanatının bir göstergesi diyoruz. Yani Allah'ın dininden sanatına ayrı bir tanımlama yapmıyoruz zaten bu noktada. Ama siz her şeyi Allah'la açıklıyorsunuz. İtirazını yapan insanların her şeyi neyle açıkladığına baktığınızda tabiat ana diyor, doğa diyor. Yani aslında içini doldurabiliyor mu? Hiçbir şekilde dolduramıyor içini. Sadece süslü bir takım kavramlar kullanmış oluyor. Doğa dediğiniz şey bilinçli bir şey midir? Doğa kendi kendini organize edebilir mi? Yaşam ortaya çıkartabilir mi? Veya işte yani madde dediğiniz şey bilinçli bir şey midir? Kendi kendini organize edebiliyor mu? Veya bir hücreyi var edebiliyor mu? Bir yaşam organizmayı var edebiliyor mu? Bütün bu konularda aslında cevapsız kaldığını görüyoruz yani şeyin, bilimin.
Doğru. Harika anlattınız. Var mı?
Yok, dinin, yani din tabii bilimin bize söylediklerine daha derin bir açıklama getiriyor. Yani fizik mesela bize fizik yasalarının ne olduğunu söyler. Termodinamiğin yasalarını söyler, yerçekiminin nasıl gerçekleştiğini söyler, mikro seviyede kuantumun yasalarından haber verir. Fakat dikkat edin, yasaların tarifi, bu yasalar ne oldu da vardır anlamına gelmez. Mesela diyelim cebimden kaç para çıksa, çıkarttık burada saysak, matematikle parayı sayabiliriz kaç yüz TL olduğunu. Fakat o saymamız nasıl oldu da ben o parayı kazandığımın, cebime geldiğinin bir açıklaması değildir. Aynı şekilde bilimin bize söylediği şeylere baktığımızda bu evrende var olan yasaların ne olduğunu söylüyor. Bu yasaların var oluşunun nasıl oldu da var olduğu gibi daha derin bir açıklamaya gittiğinizde işte siz felsefeye ve dine geçiş yapıyorsunuz. Yani birçok kimse yasaların varlığını söylemek, bilimin yasaların varlığını söylemesi, yasaların neden olduğunun açıklaması gibi anlamak yanlışına düşüyor. Oysa bilimin böyle bir iddiası da yok. Bilim sana ben yasaları söylerim. Ya sen buraya gidersen felsefe ve dine geçersin diyor. Yani bizim buradaki yapmaya çalıştığımız şey bilimin sunduğu o fenomenlerle ilgili evrendeki verilerle beraber bir felsefi ve dinsel yaklaşımda bunların hepsini birleştiren bir bakış, daha bütüncü bir bakış yapmaya çalışıyoruz. O çay örneğinde olduğu gibi. İki örnek birbirini tamamlıyor çay örneğinde. Ve ikisininle beraber, o mekanik süreçle beraber o zihinsel süreci verdiğiniz zaman gerçek anlamda çay içmemizi anlamlandırıyorsun. Çünkü şahsi bir açıklamaya da ihtiyacınız var içmek için. O mekanik sürece de tam anlamıyla anlamanız için ihtiyacınız var. Aynı şekilde dinsel açıklamada da buna benzer bir şey. Yani dinsel açıklama onların kökeninde olduğunu söylerken ama neyin kökeninde? İşte o bilimin anlattığı tablonun kökeninde. Yani kökeninde olduğu şeyi açıklamak için sizin yine bilime ihtiyacınız var. Fakat o bilimdeki şeyleri derin bir şekilde anlamlandırması için, gerçek tabanını oturtmanız için arkasındaki iradeyi, gücü, kudreti ve hatta tevhidi görmeniz lazım. Çünkü evrende ayrı ayrı iradeler hüküm sürüyormuş gibi durmuyor. Bütün bu kuvvetler tek bir amaç için birleşmiş gözüküyor ki bu aynı zamanda tek bir irade yani ve tevhidi de gösteren bir şey aynı zamanda. Hı hı. Bu tevhidle beraber evrenin arkasına bilinçte bir Allah'a koymakla bütün tablo yerine oturmuş oluyor.
Hı hı. Yani burada aslında evrenin ve yaşamın yaratılmış olduğunu iddia etmek pek çok bilimsel ve felsefi delille de desteklenebilecek bir şeyken bunların tesadüfen olduğunu iddia etmek çok büyük bir iddia aslında. Ve temellendirilemeyecek bir iddia. Çünkü yani siz evren ve yaşam tesadüfen var olmuştur bir cümle olarak kurduğunuz zaman kestirip atıyorsunuz işi. Ama bunu temellendirmeniz lazım. Yani yaşamı nasıl kendinden var ettiniz? Evreni nasıl kendinden oluşturdunuz? Şimdi aslında insanlar dedim ya pek çok konuda daha mantıklı davranıyorlar. Ve bir gerekçe arıyorlar. Şimdi şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Hatta birkaç örnek verelim. Diyelim ki mesela gece yatarken başucunuzda bir saatiniz var. Sabahleyin uyandığınızda o saatin başka bir saat olduğunu görüyorsunuz ve başucunuzda bir buket çiçek görüyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey düşünmez misiniz uyandığınızda? Yani bu yattığımda burada bir çiçek yoktu ve bu saat değil başka bir saat vardı. Yani bunun bir sebebi olması gerekir dersiniz değil mi? Yani bunu ya eşiniz ya işte ailenizden birisi getirip o çiçekleri oraya bırakmıştır. Saati de değiştirmiştir. Çok mantıklı gelir size böyle bir açıklama. Ya da mesela biz işte spor bir arabaya baktığımız zaman bu spor arabanın doğada bu formuyla bulunmadığını anlayabiliyoruz. Bunun bir süreci var. Ya da biz mesela işte tarih boyunca bir takım anıtlar vardır. İşte yontulmuştur, insanlar tarafından çeşitli suretler verilmiştir. Bunların da işte güneşin etkisiyle, toprak kaymasıyla, rüzgarın etkisiyle oluşmadığını anlayabiliyoruz. Bazen mesela işte bir bahçeye girdiğimizde, bir parka girdiğimizde o parkta çeşitli bitkilerin bazı hayvan figürlerine göre budandıklarını görürüz. İşte ne bileyim bir fil olabilir, bir at olabilir vesaire. Şimdi şöyle bir şey düşünür müyüz yani haftalardır yağan yağmur veya işte bitkilerin o şekilde büyümesiyle bu bitkiler bu hayvan figürünü almış. Hayır, anlarız ki birisi gelip bu bitkileri o hayvan figürlerinin suretine uygun bir şekilde budamıştır. Ya da mesela işte sahilde yürüyüş yapıyoruz. Sahilde bir anda kalp içerisinde seni seviyorum diye bir yazı gördük. Bu yazının da işte denizden gelen dalgalar veya çakıl taşlarıyla kendiliğinden yazılmış olmadığını anlayabiliriz. Yani tabii örnekleri çoğaltmak mümkün. Yani şunu söylemek istiyorum burada. Şimdi çok basit ev aletlerini kullanırken bile bunlarda bir tasarım görüyoruz. Mesela bir katı meyve sıkacağına baktığımız zaman işte meyvenin gireceği yer, orada altındaki bıçakların ve daha sonra suyun sıkılması için o mekanizmanın oluşturulması, işte bardağa koyabileceğiniz yer ve o meyve suyunun bardağınıza ulaşması. Burada bir tasarım görüyorsunuz ya da bir bulaşık makinesine işte tabakları vesaire de dizerken görüyorsunuz ki küçük tabakları, büyük tabakları, çatal bıçağa göre ayrı yerler dizayn edilmiş. Veya şu içinde bulunduğumuz stüdyoya düşünelim. Yani stüdyoda şu anda biz dışarıdan baktığımızda işte kameraların açısı, işte mikrofonun olması, bizim işte konuşmamız, sesimizin iletilmesi vesaire tüm bunlar bu ortam içerisinde bir televizyon programı yapılmak üzere televizyon yetkilileri tarafından dizayn edilmiş bir ortam olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tüm bunları da aslında bir nedene dayandığını, bunda bir tasarım olduğunu, bir dizayn olduğunu anlayabiliyor insanlar. Ama mesele evrenin varoluşuna geldiğinde, yaşamın ortaya çıkışına geldiğinde kendiliğinden oluşmuştur deniyor. Yani hayal edebiliyor musunuz? Yani nasıl büyük bir iddia ve hiçbir şekilde temellendiremeyeceğiniz bir iddia. Dolayısıyla yani evrendeki oluşumları, doğa yasalarını, Allah'ın varlığına ve Allah'ın kudretine dayandırmak aslında kaçış değil veya boşlukları doldurmak değil. Tam tersine Allah olmadan evrenin de yaşamın da, işte ahlakın da, insani değerlerin de hiçbir anlamı olmadığını açık bir şekilde ortaya koymak. Yani bu çok önemli bir nokta. Yani evrende tasarımdan bahsediyoruz ve bu tasarımın kendine oluşamayacak kadar hassas bir takım ayarlara, fırsatımız olursa muhtemelen Caner Hocam açıklar onları, dayandığını görüyoruz, fiziki ayarları özellikle. Dolayısıyla bunların nasıl kendi oluştuğunu iddia edebiliriz. Çok gülünç bir şey aslında bu.
Yok mu hocam hiçbir şekilde temeli kendiliğinden oluşmasın?
Yok yani Emre Hocam'ın da dediği gibi, yani biz aslında zihnen çok iyi bir şekilde tasarımı hızlı algılayacak verilere sahibiz. Evrenle ilgili de aynı şeyi uyguladığımızda, bu bizim geri kalan şeydeki anlamamız gibi, hassas ayarlardan mesela Emren Hocam ona atıf yaptı. Böyle bir bilinçli tasarım anlamamız mümkün. Bunu matematiksel olarak da ifade etmemiz mümkün. Bunu matematiksel olmayan versiyonları var ama matematiksel olanı günümüz açısından ilginç kabul ediliyor. Ondan örnek vereyim. Mesela temel kuvvetleri alsak, yer çekimi kuvvetinin şiddetinde çok ufacık bir değişiklik yapsanız evrenin başlangıcında bütün evren dediğimiz gibi işte ya çökerdi veyahut da öyle bir genişlerdi ki hiçbir gezegen oluşmazdı. Veya daha sonraki süreçlerde yer çekimi yasası atomları bir araya getirmesiyle, onları toplamasıyla yıldızlar oluşuyor. Yıldızların içindeki süreçlerde hidrojen, helyum dışındaki diğer atomlar oluşuyor. Yer çekimi yasasının kuvvetinde biraz oynama yapsanız bunları toplaması mümkün değil. Yine biraz artsa bunları kara deliğe dönüştürür. Aynı şekilde elektromanyetik kuvvetin şiddetinde birazcık değişiklik yapsanız yine kimyanın başlaması mümkün değil. Güçlü nükleer kuvvette değişiklik yapsanız protonlar atomu çekirdeğinde birbirini iter. Kuvvet eğer ki çok daha fazla olsa bunlar adeta ezer. Yine kimyanın başlaması mümkün değil. Veyahut da az olsa zaten bunları bir araya getirecek gücü bulamaz. Şimdi bu kuvvet, bunlara baktığımız zaman da 10 üzeri 40'ta 1, 10 üzeri 50'de 1, 10 üzeri 100'de 1 gibi çok çok düşük olasılıklar karşımıza çıkıyor. Ve bunların en ufacık bir tanesinde eksiltme yapsak bile bugün evrende canlılık oluşamıyor. Bir matematiksel olarak da bir şey için belli şeylerin hepsinin varlığı gerekiyorsa olasılıkların hepsi birbiriyle çarpılır. Yani 10 üzeri 100'de 1 ile 10 üzeri 60'da 1'i çarparsın. Mesela 10 üzeri 160'da 1 gibi bir rakam karşınıza çıkar.
Su için hocam, sesiniz iyice gitmek üzere.
Evet. 10 üzeri 160'da 1 gibi bir rakam o zaman karşınıza çıkar. Ve bunların da ne kadar imkansız olduğunu şu şekilde anlayabiliriz. Bakın birisi gelse dese ki size, ben işte falanca bir yerde, bir sahilde, Marmaris'te duruyorsunuz. Ben buradan bir kum tanesini sen sakla. Ben bir kere de o kum tanesini senin nereye sakladığını bulacağım dese. Bulsa hayret edersiniz. Ya herhalde gerçekten biliyor dersiniz. Hani bu kadar zor. Türkiye'deki bütün plajlardan herhangi birine sakla bulacağım desem. Değil mi? Yani kanaatiniz daha çok artar. Dünyadaki bütün plajların içine, çöller falan da var, o kum tanesini sakladığım dünyada bulacağım dese kanaatiniz iyice artar. Bir kum tanesinin içinde var olan atom sayısı belki yine, yani koskoca bir çölün içindeki o bir kum tanesi kadar bile değil. Herhangi bir atomun içine kum tanesi için atomu saklasanız onun bulunma oranı. Tek bir atom o kum tanesini çektiğinizde. Şimdi bunların olasılığı bile hiçbirinin 10 üzeri 50'de 10 üzeri 60'da 1 gibi düşük olasılıklar değil. Çok daha yüksek olasılıklar. Biz bunlarda bile birisi böyle bir tercih yaptığında arkasında bilinç olduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. Fakat evrenin sırf bu hassas ayarlarının oluşumuna baksak, bu 4 tane ne bileyim güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, yer çekimi gibi dördüne baksak, sırf bunların hassas ayarların oluşmasının olasılığı 10 üzeri 200'de 1'den çok daha düşük bir şey olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu hassas ayarlardan kastım şu, siz bunlar ufacık bir değişiklik yapsanız canlılık ortaya çıkmıyor. Hayır, yanlış anlamayın, sırf dünyada değil. Kimisi diyor ki ya dünyada çıkmaz da başka yerde çıkardı ortaya. Başka bir galakside de ortaya çıkması mümkün değil. Yani hatta kimisi diyebilir ki ya bildiğimiz şekilde canlılık değil de başka türlü çıkardı. Hayır, öyle bir şeyin de ortaya çıkması mümkün değil. Niye değil? Çünkü siz bunlardaki hassas ayarlarla oynadığınızda kimya dediğiniz bir şey bile başlayamıyor. Uzay bir tek uçuşan hidrojen ve helyumlardan oluşan, uçuşan protonlardan oluşan bir şeye dönüşüyor. Ve canlılığın bilinen en basit tarifinde bile, ki o biyoloji felsefesinde üzerinde itilaf edilir. Kimisi 40-50 madde söyler, kimisi çok daha geniş bir liste verir. canlının özellikleri için, ama en basit özelliklerini alsak, canlı enerjiyi düzenli şekilde kullanabilen, üreyen, etrafına tepki veren bir canlı. Şimdi bu şekilde bir canlının ortaya çıkacağını, sırf uçuşan hidrojenlerin olduğu bir yerde herhangi bir kimya bile başlayamıyor. Karbon oksijen diye atom bile ortaya çıkamıyor. Bırakın siz canlıların oluşmasını. Bunun oluşamayacağı bir yerde, herhangi bir yerde bizim hayal edemeyeceğimiz bir canlı türünün bile çıkacağını düşünmesi için belli insanların çok çok yüksek ve çok saf ve inatçılıktan kaynaklanan bir imana sahip olmaları lazım. Bu da gösteriyor ki bize evren çok çok hassas ayarların bilinçli şekilde seçilmesiyle mümkün. Ve biz bu dünyadan da, bu dünyadaki tecrübelerimizden, olaylardan, mantıksal, felsefi analizden de şunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Eğer bir amaca yönelik olarak bir yer, belli bir yerde hassas ayarlar seçilmişse, bu ancak arkasında bir bilinçle anlaşılır. Çünkü bilincin alternatifi nedir? Rastgele bir şekilde o hassas ayarların seçilmesidir. Rastgele şekilde böyle 10 üzeri 200'de 1 gibi, hani o bütün kum tanelerinin içinde, hani içinde bir kum tanesini saklasanız çıkacak olasılıktan çok çok daha düşük, çok çok daha düşük bir olasılığın çıkması imkansız gözüküyor. Bu nasıl bir olasılık biliyor musunuz? Bütün uzaydaki atomların her biri bir kum tanesi gibi düşünseniz, bütün uzayın herhangi bir noktasına bir kum tanesi saklasanız, onu çektiğinizde çıkma olasılığı bile bundan çok çok daha yüksek. Hatta bu uzaydaki herhangi bir atomu alın, o atomun her biri bir uzay olsun, o uzayların her birinin toplamı, çünkü uzayda aşağı yukarı 10 üzeri 80 tane parçacık var, proton, nötron gibi parçacık var, ama atom sayısı 10 üzeri 65, 10 üzeri 70 civarı bir atom sayısı var. Ama biz proton, nötronlar alalım, haydi 10 üzeri 80 tane aşağı yukarı proton, nötron var. Her bir proton bir tane bizim uzayımız kadar büyük uzaya dönüşse, o uzaylıların toplamında var olabilecek proton, nötron sayısı 10 üzeri 160 eder. Yani 10 üzeri 160'ın ne kadar muazzam bir sayı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Şimdi bizim var olan uzayımızda, bizim sırf galaksimizde 100 milyarlarca yıldız var. Ve 100 milyarlarca uzayda galaksi var. Buna rağmen bütün uzayda var olan temel parçacık sayısı 10 üzeri 80. Biz o temel ve şu masada mesela onlardan trilyonlarcası var proton nötronda. Bunlardan her birinin ne bir uzaya çeviriyoruz. Bizim uzayımız kadar büyük bir uzay. Buradaki olabilecek proton artı nötron sayısı 10 üzeri 160 ediyor. 10 üzeri 200'de bir ihtimal ondan bile bir düşük ihtimal. Yani bu kadar büyüklükteki bir alanın herhangi birinde, bu kadar çok uzaylar içinde bir tane atom, bu kadar uzayını saklıyorsunuz ve o çekilişte o atomu birisi yakalıyor. Böyle bir şey olsa ne düşünür? Her mantıklı insan bunun bilinçle seçildiğini düşünür. Bu kadar büyük bir olasılık kümesinin içinde, bu kadar hassas ayarlar evrenin başlangıcında çekildiyse, bunun bilinçli, ilmi yüksek, kudreti yüksek bir güç tarafından bu hassas ayarların oluşturulduğunu düşünmek olabilecek en mantıksal şey. Bunun bilinçli olduğundan şüphelenen bir insan her şeyden şüphelenir. Yani o zaman mesela herhangi bir yerde bir çamaşır makinesi bulunsa, bir yerden kazı yapsa, bulunsa, onun da o zaman tesadüfen olacağını çok rahat düşünebilir. Yani topraktaki şeyler tesadüfen olarak ona da dönüşmüş olabilir. Hatta benim verdiğim örneklerden biri şu, ben şu anda konuşuyorum. Türkçe konuştuğumu birçok insan nereden biliyor? Çünkü Türkçedeki kelimelerle benim söylediklerim eşleşiyor. Ben rastgele sesler çıkarttığım zaman da Türkçedeki bir kelimeyle arada bir eşleşmesi mümkün. Ama nedir? Çok çok düşüktür. Yani rastgele Türkçe konuşmayı bilmeyen biri agu diye sesler çıkarsa, Türkçedeki kelimeyle eşleşme olasılığı düşüktür. Ama benim kadar bu kadar uzun süre konuşan birinse, birçok Türkçe'de olan kelimeyi söylediğimi zannediyorum, bu kadar çok kelimenin eşleşmesi ve belli bir gramer çerçevesinde vardır olasılık olarak. Ama çok çok düşük bir olasılıktır. Şu anda seyircilerimizin hiçbiri tahmini benim Türkçe konuştuğumdan endişe etmiyor. Niye endişe etmiyor? Çünkü mantıklı olarak ağzından çıkan seslerle Türkçedeki kelimeler eşleşiyor. Agu diye rastgele sesler çıkarmamla eşleşmesinin olasılığı çok çok düşük. Birisi gelip öyle bir iddiada bulunabilir. Hoca Türkçe bilmiyor, rastgele sesler söylüyor. Türkçe ile eşleşiyor. Bunu hiç kimse kale almaz. Niye almaz? Çünkü çok çok düşük olasılık. Biz hayatımızda bu kadar düşük olasılıkları, ki matematikte bazı matematikçiler 10 üzeri 50'de birden düşük olasılıkların imkansız olarak kabul edilebileceğini ifade etmişlerdi. Hani normal hayatta da biz bu metodu uyguluyoruz zaten. O kadar düşük olasılıklar, o kadar şüphelere gitmeyi mantıksız görüyoruz. Normal hayatımızı bunun üzerine inşa ediyoruz. Birinin konuşmasını dinlerken, herhangi bir insanı tanırken, arkeologlar kazı yaparken. Allah'ın varlığı için insanların bu kadar düz, bu kadar açık, net hep kullandığımız bir mantığı bu evrenin yaratılışına uygula diyoruz. Söylediğimiz zorlama bir şey değil. Ama ben Allah'ın nasıl varlığını anlarım veya var mı yok muyu nasıl anlarım diye samimi yaklaşmak yerine ben nasıl olur da inkar ederim tipi bir psikolojiye girerseniz o zaman anlamazsınız tabii.
Yani bu noktada tabii şey de var. Biz daha çok hani kozmolojik meselelerden bahsettik. Dolayısıyla konumuz Big Bang'le alakalı olduğu için hani evrenden, evren oluşumu yapısı, doğa yasaları falan. Aslında İnsan da başlı başına bir mucize. Yani insan üzerindeki tasarımdan da kısaca bahsetmek gerekir. Çünkü biz aslında biz aslında kendi varlığımızda şahit olduğumuz, tanık ettiğimiz çok fazla mükemmellikler var ama nasıl olsa bu insanların büyük çoğunluğunda var diye bunları basite indirgiyoruz. Mesela çok basit bir örnek verelim. İşte göz. Yani en azından insanların büyük çoğunluğu görebildiği için göz gibi bir mucizeyi biz çok sıradan algılayabiliyoruz. Mesela peygamberlerden mucize isteyen insanlar aslında sadece görebilme olayının ne kadar mucizevi bir şey olduğunu kavrayabilselerdi muhtemelen herhangi bir delile dayanma ihtiyacı, beklentisi içerisinde olmayacaklardı. Evet. Şimdi bakın mesela vücudumuzdaki en hareketli kaslarımız göz kaslarımız. Bir günde ortalama 100 bin defa kasılıyorlar. Yani hiç fark ediyor muyuz bunu mesela? Gün içerisinde ne kadar çok kullanıyoruz bunu? Yani biz insan yüzünü düşünelim mesela. Bir insan yüzü neden oluşuyor? İşte bir çehre deriz. İşte göz, kaş, burun, ağız, işte kulak vesaire. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar bir elin parmağı kadar maddeyle sınırlayabileceğimiz şeyleri yeryüzündeki insan sayısıyla değerlendirelim. Yani aşağı yukarı 6-7 milyar insan var ve hiç kimse birbirinin aynısı değil. Nasıl bir sanat bu? Yani biz insanları birbirinden nasıl ayırıyoruz? Mesela şu anda sizle işte diyelim Caner Hoca'yı veya beni işte nasıl birbirimizden ayırabiliyoruz? Aynı uzuvlara sahibiz aslında 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda. Ama evet, burada bir sanat var. Burada bir şekillendirme var. Veya mesela çok farkında olmamız o kadar çok şey var ki hayatımız içerisinde. Mesela dilimizi kullanmamız. İşte konuşurken, yemekleri yerken ne kadar çok kullandığımızı biliyoruz dilimizi. Ve dilimizin mesela 4 tane algılayıcı merkezi olduğunu biliyoruz. İşte tatlı, tuzlu, acı, ekşi gibi. Yani bir et parçası. Nasıl bu kadar hassas bir yapıya sahip, nasıl bu kadar hassas algılayıcılara sahip veya biz bunu zihnimize nasıl bir karşılığa geliyor, bu ayrı bir nokta. Ya da mesela aşağı yukarı bizim vücudumuzda 206 adet hareketli eklemimiz var. İşte yanlış hatırlamıyorsam. Mesela çene eklemimiz burada çok ayrıcalıklı bir eklem. Çünkü öne, arkaya, sağa, sola hareket edebiliyor. Hem konuşmamızda hem yemekleri mesela yerken kullandığımız bir eklem olarak karşımıza çıkıyor. Uyurken bile çalışmaya devam ediyor bakın. Hiç bunları düşünüyor muyuz? Yani bunların farkında dahi olmuyoruz. Aslında çok mucizevi şeylerle karşı karşıyayız. Mesela insanların bakıyorsunuz her birinin farklı parmak izi var. Ya da farklı damar içi damar sistemi var. Avuç içi damar sistemi var. Ve bu kimlik olarak kullanılıyor dikkat ederseniz. Hatta şimdi son teknolojilerde artık parmak dahi basılmıyor. İşte bu avuç içi tarama yapılıyor ve kimliğiniz ortaya çıkıyor. Ya nasıl yüce bir sanat bu? Biz o kadar basitleştiriyoruz ki. Mesela vücut uzuvlarımızı düşünelim. Yani işte ellerimiz, ayaklarımız. Ellerimizin yaratılışı, ellerimizi kullanma ihtiyacı duyduğumuz şeylere göre dizayn edilmiş. Ayaklarımız. Mesela ellerimizle yürümeye kalkmıyoruz ya da ayaklarımızla bir şeyler tutmaya çalışmıyoruz. İnsan anatomisini düşünelim. Yani insanın mesela sadece kemik sistemi ki Kur'an-ı Kerim'de buna işaret vardır. İşte o kemiklerin yaratılışına dikkat çekilir, nasıl etle giydirildiğine dikkat çekilir. Kur'an'ı bir mucizedir. İnsanın sırf bu anatomik yapısını oluştu. İskelet sistemini düşündüğümüzde aslında bizi özellikle iç organlarımızı nasıl tehlikelerden koruduğunu, bizi adeta bir kalkan vazifesi gördüğünü ve bu anatomik yapımızın işte vücut yapımızın doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde oluşmasını sağladığını görüyoruz. Şimdi bakın şöyle bir örnek verirsek biraz daha açıklık kazanabilir. Şimdi bir bina için o binanın kolonları ve kirişleri neyse, yani o binayı, o yapıyı ayakta tutan, insan vücudu için de aslında iskelet sistemi odur. Ama bakın burada çok mucizevi bir şey var. Bir binanın ağırlığının aşağı yukarı %60-%70'ini kolonlar ve kirişler oluşturur. Ama insan vücudunda ki bu aşağı yukarı %15 civarıdır. %15-20 civarıdır ağırlığın taşıması. Yani hem aslında bizi yapımızı sağlam bir şekilde tutuyor hem de çok hafif. Ve dediğim gibi işte iç organlarımızın kurulması açısından da. Şimdi hiç bunları düşünüyor muyuz? Mesela Caner Hocam dedi ki karaciğerin 500 vazifesi var dedi. Yani karaciğer bir et parçası. Değil mi? Nasıl bir şekilde vücudumuzdaki pek çok olayı organize edebiliyor? Veya damar sistemimiz. Yani vücudumuzun her bölgesine nasıl o kan ulaşabiliyor? Veya ne diyelim işte bizim DNA'mız. DNA'mıza nasıl muazzam bir bilgi kodlu? Yani insan adeta bir evren gibi apayrı bir mucize aslında. Ama işte bunu fark edebilmek için, yani mesela daha önceki programda dikkat ederseniz demiştim ki aslında biyolojiyle ilgilenen insanların insan anatomisini veya diğer canlı anatomisini incelediklerinde Allah'ın sanatına, yaratışındaki üstünlüğe tanıklık etmeleri ve Allah'a en çok inanan insanların onların olması gerekir. Fizikle, kimyayla ilgilenen insanlar, yaratılışın tesadüfen oluşamayacağı ile ilgili meselelerde Allah'ın sanatını daha çok takdir etmeleri gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan gereğince ilim sahipleri korkar diye ifade edilir. Yani buradaki en büyük sıkıntı, Caner Hocam çok güzel ifade etti, İnsanların şu inatçılığı bırakması gerekir. Yani işte var olmuşuz bu dünyada ve ölüp gideceğiz. Yani bu üzerine kumar oynanacak, riske atılacak bir şey değil. Öldükten sonra tekrardan yaratılacağız, bunu herkes görecek. Çünkü asıl mesele ilk defa var olmaktır. Zor olan budur. İlk defa var eden insan ilk defa var eden yüce kudret o çürümüş kemiklere de tekrardan hayat verecektir ve bu hayatımızdan bizi sorguya çekecektir. Dolayısıyla evrende bu kadar muazzam ayetler, deliller yaratmışken insanların bu inat ve kibirle kendilerini bu ayetlere, delillere kapatmaları değil, tam tersi açmaları gerekir. Yani bu inattan, kibirden kurtulmaları gerekir. Çünkü bu inat ve kibirin zararını insan bizzat kendisi görecektir. Yani bu noktada hani bilim, din, bilimin bize sunmuş olduğu veriler, dinin hakikatleri, insanın varlığı, yaratıcısını, kendisini anlaması ve tanımlaması noktasında bizim işimizi kolaylaştıracak verilerken, yani sanki işte Allah hiç yokmuş gibi, dini hakikatler yokmuş gibi veya bu evren tesadüfen kendinden oluşmuş gibi bir anlayışla hayatı yaşamak aslında bilinçli, akıl sahibi, insan onuruna yaraşır dediğimiz varlıklara yakışan bir davranış tutum değil.
Peki o zaman burada noktalayalım programı. Süremizin sonuna geldik. Yine sadece evreni konuşabildik. Big Bang'i de yine bir tamamlayamadık ama bir sonraki programda insanın yaratılışını konuşuruz.
Olur.
Oradan da işte dünyanın sonuna nasıl geleceğini konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, ayaklarınıza
ederiz.
Sağlık.
Sağ olun.
Evet, programı burada noktalıyoruz efendim. İyi geceler ve iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.